Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 26 Ocak Cuma. Yıl 2018, ay 1, gün 26, Kasım 80.
1439 Hicri Cemaziyel Evvel 9, 1433 Rumi Ocak 13.
Günün sözü. Kaybedeceğini bile bile neden mücadele ediyorsun? Dedi. Öleceğini bile bile yaşadığını unutmuştu o ama bozmadım. Özdemir Asaf. Büyük Saatli Marif Takvimi. When I was nothing but a baby sitting on my granny's knee, she said, if you be a bad boy, the beast is gonna get me. The beast is gonna get me. The water beast is gonna get me. Look at the monster. Look at the monster. In distress. Look at the monster. Look at the monster. Look at the monster. In Loch Ness. Repeat. Look at the monster. Look at the monster. Look at the monster. In distress. Look at the monster. Look at the monster. Look at the monster. In Loch Ness.
Look at the monster in distress. Look at the
Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın son Açık Gazetesi, eğer olağanüstü bir şey olmazsa, normal şartlar altında giderse. Ve ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak yok. Hala izninde Feriha Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor.
Günaydın.
Günaydın.
Evet, Water Beastie adlı şarkıyla başladık güne. The Sensational Alex Harvey Band söylüyordu. Gırgır bir şarkı. Su canavarı diye bir şey ve şuna bakın, şu canavara bakın, canavara bakın, perişan halde Loch Ness ve Distress'i şey yapmışlar, kafiye getirmişler. Bayağı uzun bir boynu var ama şeyi var, yani canavar sesleri çıkarıyorlar ama bakın ne kadar sıkıntıda canavar diyorlar. Ness Gölü canavarından bahsediyorlar. Şimdi biz de Eduardo Galeano'ya bakalım.
Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık.
Canavar aranıyor. Aziz Kolumba, Ness Gölü'nde kürek çekerken ağzı kocaman açık devasa bir yılan görünümündeki canavar sandalının üzerine çullanır. Bir öğle yemeği olmakta zerre menfaati bulunmayan Aziz Kolumba onu kovmak için istavroz çıkarınca canavar kaçar. Canavar 14 asır sonra boyunlarında tesadüfen bir fotoğraf makinesi taşıyan göl sakinleri tarafından fotoğraflandı ve attığı perendeler Glasgow ve Londra gazetelerinde yayınlandı. Neticede canavar bir kukla çıktı. Küllük olarak satılan izleri ise çok küçük bir su aygırı yavrusunun ayaklarına aitti. Gerçeklerin ortaya çıkışı turistleri yıldırmadı. Canavar talebi korku pazarını beslemeyi sürdürüyor.
Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık.
Evet.
Ufak bir malumat vuruşluk yapayım istiyorsanız programın girişinde haftanın son Açık Gazetesi'nin başında.
Ness canavarı.
Evet, Ness canavarı milattan sonra 560'lı yıllara dayanan bir hikayesi var ama ondan sonra en fazla dikkat çeken dönemi 1933 yılı itibariyle başlamış. 2 Mayıs 1933 yılında Alex Campbell isimli bir vatandaş, İngiliz vatandaşı bir fotoğraf çekmiş. Ondan sonra çektiği fotoğrafla beraber bütün dünyanın ilgisini uyandırmış. Fakat sonradan Eduardo Galeano'nun aktardığı üzere küllük olarak satılmaya gidecek kadar büyük bir kültür endüstrisinin ürünü olmuş. Buna şey deniyor, hoax ya da wishful thinking. Nasıl Türkçe çevirmek lazım onu?
Zor.
Dilerim olur. Ya da açın televizyonu kendiniz görün nasıl wishful thinking yapılıyor. Bu aralar oldukça yoğun bir şekilde bu hoax denilen aldatmacalar ve aynı zamanda wishful thinking denilen temenni.
Hüsnü kuruntu diyebiliriz.
Hüsnü kuruntulu haber ya da hüsnü kuruntulu enformasyonlar televizyonu açtığınız zaman yoğun bir şekilde gözünüze geliyor. Suratınıza çarpıyor. Bunun en masum örneklerinden bir tanesi olsa gerek bu Ness Gölü canavarının hikayesi.
Ama büyük bir ticaret var zaten, fotoğrafı çekmişti diyorsun.
Tabii işte. Canım şu andaki televizyon açtığınızda onlarda ticaret yok mu?
Var.
Bir açıyorsunuz televizyonu, bütün borsanın yükselişte olduğunu görüyorsunuz. Mesela CNN Türk'ün gazetecileri saldırıya uğruyor. CNN Türk'te bu konuyla alakalı haber görebilmeniz mümkün olmuyor. Böyle şeyler de var. Bazı şeylerden feragat etmek gerekiyor galiba para kazanmak için.
Van canavarı ne oldu, Van Gölü canavarı?
O da değişik bir örnek dedim. Onun masum versiyonlarından, ufak imitasyonlarından bir tanesiydi.
Ama şey,
kaçmış Van Gölü canavarı Afrin'de şimdi. Çatışıyormuş.
Van Gölü canavarı hatta
düşman saflarında tabii.
Canavan.
Canavan?
Evet, o adı koymuştuk.
Biz. Sevseydi vatanını terk etmez ve burada kalırdı.
Canavan mı?
Canavan deyin istiyorsanız, istiyorsanız hain deyin istiyorsanız.
Vanavar da diyebilirim.
Vatansız deyin.
Van Gölü canavarına. Şimdi bakalım nedir durumumuz. Haberlere, tarihte bugüne bakalım önce. 1500'de tam 1500 yılında bugün Vicente Yáñez Pinzón ilk Avrupalı beyaz olmuş, Brezilya'ya ayak basan. O günden bugüne. Bugünlerde Brezilya'ya kulak kesilmemiz lazım, onu da söyleyeyim.
Neler oluyor?
Lula'nın, eski başkan Lula'nın yeniden seçime katılması çok büyük popülaritesi hala devam ediyor eski başkan. Katılmasını engellemek üzere hakkında yolsuzluk davası açıldı. Yolsuzluk davalarından kırılan parlamenter darbe yapanlar şimdi yolsuzluktan Lula'yı seçime sokmamaya çalışıyorlar. Fakat büyük bir öfke dalgalanması da olabileceğinden endişe edilen haberler var. Brezilya'ya önümüzdeki hafta göz kulak olalım diyorum ben. Henüz evet. Fazla haber çıkmadı.
Anmalarda başka ne var?
Anmalarda 1905'te bugün en büyük, dünyanın en büyük elması bulunmuş. Cullinan. 3,1 karatmış.
3,1
karat. Yarım kilodan fazla yani. Mine. Premier Mine'de bulunmuş. Güney Afrika'da, Pretoria'da. Şimdi Güney Afrika'da bir başka gözümüz kulağımız Güney Afrika'da aynı zamanda Cape Town. 3 aydan kısa bir süre içinde dünyada suyu tükenmiş ilk büyük şehir olacak. Ve binlerce kişinin su kuyruklarına gireceği ve silahlı muhafızlar tarafından da korunacağı, ama kuyruklar ve arkasından da çatışmalar çıkacağından da korkuluyordu.
Elmas şu anda galiba şeyde değil, Güney Afrika'da değil. Biraz önce bahsettiğiniz elmas.
İngiliz tacının ya da bir büyük batılılardan birinin tacının
İngiliz tacının
konmuş olabilir. Bir yok.
Yazıyor, bilmiyorum. Malumatı var o şeyin.
Var mı?
Şey, anmalarda olması lazım.
Ha evet, Kral 7. Edward'a sunulmuş, 66. doğum günde hediye edilmiş, evet. Ve ama Afrika yıldızı 105 parça kesilmiş, en büyük
yıldız. Parça pinçik etmişler.
Evet, hepsini takamıyorsun. 317 karatlık ikincisine de Kulinan 2 adı verilmiş. İkisi de, evet doğru bilmişim, kafadan attığımı sanıyordum ama doğru uydurmuşum. İngiliz kraliyet tacında bulunuyor.
Başka yani nerede olacaktı ki?
Çok haklısın. Yani. İyi uydurmuşum ben de, boş.
Ama hiç üzülmeyin, yani şey yapmayın. Dünyanın en büyük 5. elması geçtiğimiz günlerde bulundu. 910 karatlık elmas, karatlık özür dilerim. Afrika'nın güneyinde yer alan Lesotho'da bulunmuş. En berrak rengi sahip olan bu işlenmemiş elmasın değerinin 33 milyon avro olduğu tahmin ediliyormuş.
Ama hemen açıklayayım ki
gene İngilizler bulmuş. Ya bu İngilizler nasıl buluyorlar hemen?
Bizim tacımızda bu yer almayacak, açık radyo tacında.
Açık radyo tacında kömür var, siyah. Kara elmas.
Kara elmas.
Akıllı kara elmas. Gene İngiliz şirketi bulmuş.
Evet.
Gem Diamonds.
İyi araştırıcı.
Yine Güney Afrika tarafından bulunmuş. Güney Afrika'nın her tarafında elmas var galiba. Su yok ama elmas var.
Evet, su yok, elmas var. Fakat yakında çok feci şeyler olması ihtimali var. Çünkü yani bir daha hatırlayacak olursak 25 litreye inecek. Day zero diyorlar, sıfır gününe ulaşıldığı zaman. Ve 200 su toplama istasyonunda istasyon başına 5000 aile olacağı, zaten çok kalabalık bir şehir aslında, 4 milyon falan Cape Town. Ve çok acayip şeyler, su savaşları görebiliriz şehir içinde. Gayet tehlikeli yani.
Ay galiba yağıyor. Cuma günü yağış gösteriyor. Cumartesi de yağış gösteriyor. Pazar şimşekler çakıyor. Pazartesi de öyle.
Cape Town mu?
Yok. Johannesburg'dan bahsediyorum.
Johannesburg olmaz.
Olmaz mı?
Cape Town.
Cape Town'a da bakalım.
Evet, 1992'den bu yana da orada yaban hayatı tamamen %10'u gitmiş. Biliyorsun hepsi de gitmek üzere 50 yıl içinde.
Evet, orada da cumartesi gösteriyor. Bu cumartesi değil, ondan sonraki cumartesi ama. Hı. Onun geri kalan günlerde 22 derece, 32 derece, 24 derece. Hatta 22 derecede yağmur yağsa ne kadar şey olur, yararlı olur, o da ayrı hikaye.
Aynı anda da yalnız bir de şeyden bahsedelim. Dün sen de sözünü ettin, çok önemliydi o. Afrin çayı kurumuş.
Evet.
Çay da değil aslında, dere, ırmak.
Kilis'te.
Kilis'te. Ve fevkalade büyük bir kaygı içinde olduklarını da söyleyelim.
Bir diğer taraftan da saldırılar devam ediyor Kilis'te de. Yine aynı şekilde roketler atılmaya devam ediyormuş.
Evet. Şimdi Suriye'nin Afrin bölgesinden ateşlendiği belirlenen iki roket Reyhanlı ilçesi jandarma karakolu yakınlarına düşmüş.
Reyhanlıymış.
Can bana. Kaybı yok. Yaralanma da yok. Parklarda bazı araçlarda hasar oluşmuş. Güvenlik önlemleri alıp inceleme başlatılmış. Evet, şimdi savaş haberlerine geçelim geçmeden bir tek şey söyleyeyim ben. Yeni bir araştırma, çok büyük bir yeni araştırma. En hayatiyet için okyanuslarda ve denizlerde en büyük hayatiyeti sağlayan mercan rifleri, setleri de milyarlarca, 11 milyar plastik parçası bulunmuş. Bu korkunç bir olay. Ve kangren oluyor gibi demişler. Bütün hayatı, biyolojik çeşitliliğin en yüksek olduğu yerlerde yok olacak demişler. 125 bin mercanı izlemişler Asya Pasifik bölgesinde. Dünyadaki mercan resiflerinin yarısı oluşturuyor. Ve ne kadar hastalanmış biliyor musun? %89'u. Yani neredeyse tamamına gidiyor. Plastik, bu hastalık plastiğin bulaştığı yerlerde. Peki plastiğin hiç gelmediği bazı mercanlar da varmış. Hı-hı. Onlar nerede? Ne kadar hastalanmışlar? %4. Yani %89'da %4 arasındaki fark. Plastik hasta ediyor yani.
Botoks yapsınlar efendim. Olmaz mı?
Olur.
Yani yapıyorlar. Bu plastiğin en fazla çıktığı ülkelerden bir tanesi hangisi? Hatta başını çektiği ülkelerden bir tanesi hangisi?
Türkiye.
Plastik.
Plastik.
Öyle mi?
Dünyada dördüncü
üretim. Hadi ya, ben petrol üzerinden şey yaparak böyle Suudi Arabistan'a getirmeye çalışıyordum lafı ama bütün teorim çöktü şu anda. Türkiye'den.
Bak.
Dünyada dördüncü üreticisi mi?
Ya dördüncü ya altıncı, yanlış hatırlamıştım.
Topraklarından çıkan petrolle üretiyor bunu değil mi?
Hayır.
Nereden geliyor?
İthal.
İthal. İthal ettiği yerlerden bir tanesi hangisi olsa gerek?
Katar.
Katar'da petrol var mı? Doğalgaz var.
Doğalgaz var.
Belki petrol de vardır. Ama Katar'ın başı kiminle dertle? Konuyu getirmeye çalışıyorum illa Suudi Arabistan'a uzatmayalım.
Suudi Arabistan, evet.
Evet. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da önemli bir etkinlik düzenlenmiş. Bu biraz önce bahsettiğiniz petrol ham maddesi, plastiğin ham maddesi olan petrolü çıkaran ülkelerin başında gelen Suudi Arabistan'la bir güzellik yarışması yapılmış ama güzellik yarışmasında botoksta olduğu anlaşılan iki canlı diskalifiye edilmiş. Neyin güzellik yarışması düzenleniyor diye soracak olursanız Kral Abdülaziz Deve Festivali gerçekleştirilmiş. Bu plastikten gelen paralarla muhtemelen ya da belki de haç parası da olabilir. Sonuçta evet. İnanan Müslümanların da gittikleri o dini vazifelerini evet. Yerine getirdikleri yerde aynı zamanda Suudi Arabistan. Neyse, temel kriteri dudakları ve hörgüçlerinin güzelliğiymiş develerin. Deve yarışı ve deve sütü tadım yarışmasının da yapıldığı festivalde dağıtılacak para ödülünü biliyor musunuz?
Hayır.
$57 milyon.
Birinciye mi?
Bilmiyorum, birinciye ya da ikinciye. Toplamda $57 milyon bir ödül dağıtacaklarmış develere. Ya da develerin sahiplerine.
Develer ne yapsın onları?
Ne bileyim, botoks yaptırlar diye soracak olursanız. Nereden çıktı botoks diye. Festival jürisinin cevabını verelim size. Yarışa katılan develerin botokslu olduğu anlaşılmış ve sahipleri için bu ödülleri almak hayal olmuş. Develerden bazılarının burnu, dudakları hatta çenesine botoks yapılmış.
Develerin izni alınmış mı yoksa onlara sormadan mı yapmışlar?
Bir veteriner develere çeşitli estetik ameliyatlar yapmaya çalışırken yakalanmış. Yakalandığına göre izin alınmamıştır. Devletten izin almamış. Kraldan izin almışlar mı? En önemlisi o. Orada devlet kralı oluyor.
Deveden izin alınmış.
Kraldan izin alınmış mı?
Evet, en önemlisi o.
İşte o yüzden kaçak yollarla olduğu için böyle bir durumla karşı karşıya kalmış.
O zaman
kalmış.
Develerden bu cuma biraz böyle şey takılalım. Develerden ineklere geçelim.
Buyurun efendim.
Özgürlüğüne düşkün olan bir inek çiftlikten kaçıp bizon sürüsüne katılmış. Polonya'da oluyor bu, biliyorsun. Avrupa'daki tek bizonun bulunduğu yer. Tarihi Białowieża. Białowieża çok zor okumak lehçe. Ormanda ve ormanda kesiyorlar kereste tacirleri filan. Öyle bir problem vardı. Bizon var orada hala tarihi ormanda. Ve 2017 sonbaharında sürüye katılmış bir inek. Ve kışı, bütün kışı o Polonya'nın ürkütücü yüksek kışını sürüyle birlikte geçerek hayatta kalmayı başardığı da ortaya çıkmış. 50 üyeli bir sürü içinde ornitolog Adam Zbirit tarafından fark edilmiş ve bu orman yakınlarında bizon görmek sıra dışı bir olay değil ama aralarından bir hayvan dikkatimi çekti. Rengi bizonlardan çok farklıydı demiş. Hayvan kalmış. Önce mutasyon mu dedim diyor. Sonra dürbünle bakmış. Fransız limuzin türü inek olduğunu fark etmiş. İnek sağlıklıymış ve bizonlar tarafından tehdit edilmiyormuş. Benimsemiş bizonlar onu. Çok da entegre olmamışlar ama. Yani biz onlar tek bir organizma gibi hareket ediyor ama inek biraz dışarıda kalıyor demiş. Yine de savunma muhtemelen, yani topluca savunuyorlar ya biz onlar. Çok evet. Güçlü hayvanlar. Ancak insana teslim oldular.
Yok, o da silah oldular. Zoruyla.
Silah zoruyla. Uçurumdan attılar onları.
Kovboylar.
Evet ve sonuçta inek tehdit altında olmasa da ineğin kendisi sürüye bir tehdit oluşturabilirmiş. Nasıl? Çünkü biz onlarla çiftleşmesine yol açarsa bu sıra dışı dostluk, sayıları sadece 520 olan tehlike altındaki bu Bielowieza bizonlarının genleri değişebilirmiş. Henüz üremek için genç olsa da bahardan önce tekrardan çiftliğine döndürülmesi bekleniyormuş.
Evet, nereden bu haber?
Koyacaklar. BBC Türkçe.
Ya ülke olarak da Polonya'dan bahsettik.
Polonya.
Bakın size tam Türkiye'deki mikrokozmos andıran, yani daha doğrusu ülke gündeminin mikrokozmosunu anlatan bir diğer haberi de ben size vereyim. Erzincan'ın Kema ilçesinde Gölkaynak köyü Körpınar mevkiinde 6 Ocak 2018 tarihinde Orhan Çetinkaya adlı vatandaşın ahırından simental cinsi 5 adet büyükbaş hayvan çalınmış. İneği çalmışlar. Erzincan İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü çalışmalara başlamış ve olayı aydınlatmaya yönelik yapılan araştırma sonucunda hırsızlık yapan şüphelilerden biri yakalanarak çıkarıldı. Adli makamlarca tutuklanmış. Yapılan çalışmalar neticesinde mağdur durumda olan Orhan Çetinkaya isimli vatandaş 5 adet büyükbaş hayvanına kavuşması sağlanarak çalınan hayvanlardan da ikisinin doğum yaparak toplamda 7 büyükbaş hayvanı teslim almış. Görüyorsunuz, hırsızlar geliyor, çalıyorlar 5 büyükbaşınızı ama güvenlik güçleri size bunu 7 büyükbaş olarak geri olarak getiriyor. Ufak hayvan ineklere büyükbaş diyebilir miyiz? Minik baş mı desek ya da ortanca baş? Ne demek lazım? Var mı bir başı?
Bir henüz şey yapamadım.
İdrak edemedim.
İnek işte.
5 inek çalınmış, 7 inek geri gelmiş. Devlet, millet işte sağ olsun.
Evet, ilginç. Peki bir inek haberinden sonra bir de
İneklere kayyum atan da haberi vardı yakın zamanda, onu gördünüz mü? Neyse, uzatmayayım istiyorsanız.
Ben başka bir, şimdi savaşlardan bahsediyoruz ama bambaşka bir savaş var. Fransız süpermarketlerindeki Nutella savaşını duydun mu sen?
Sabahleyin sizden duydum günaydın yerine ama bakalım haberin detaylarında neler var.
Ya Fransa'da bir süpermarket zincirinin Nutella marka çikolata kremasında indirim kampanyasına gitmesi muazzam bir izdihama sebep olmuş. Intermarché süpermarket zinciri bütün şubelerinde %70 indirime gittik demiş Nutella. Ve 4.40 avro olan Nutella kavanozunun fiyatını 1.40'a düşürmüş.
Ne?
Ve olan olmuş.
Sonra Can Tobil neden vizesiz Avrupa seyahati istiyor diyor, sorun.
Süpermarketleri akın eden alışverişçiler alabildiğine kavgaya başlamışlar. Bak sesi de var, dinletelim mi?
Lütfen.
Nutella kavgasını duyuyor musun?
Muhteşemmiş. Üzerlerine de sürmüşler mi bu kavga sırasında? Havalar uçmuş mu?
Bağırıyor diye. Fransız basınına birçok yerde polis araya girmek zorunda kalmış.
Nutella'larla müşterilerin arasında mı?
Evet. Fransız basınına konuşan bir kadın hitap eden hayvanlar gibi saldırdılar. Kadının birini saçından çektiler. Yaşlı bir başka kadının kafasına kavanozla vurdular. Nutella kavanozuyla vurmuşlar. Eli kanayan birilerini de gördüm.
Kanlı Nutella.
Evet.
Ve kan aromalı.
Intermarché çalışanı yerel gazete Le Progrès'e konuşurken müşterileri ayırmaya çalıştık ama bizi de itip kalktılar, arada kaldık demiş. Nutella stokları 15 dakikada tükenmiş. Müşteriler de mor gözlerle süpermarketi terk etmişler. Kenny LeBon diye bir internet kullanıcısı şey yazmış. Sérieux? Tout ça pour du Nutella? Yani ciddi misiniz? Yani bütün bunlar Nutella için mi oluyor demişler. Gün boyunca Fransa'nın farklı kentlerinde, sadece orada değil, Intermarché'de bulunan her yerde haberler gelmiş. Sokak isyanı demişler. Nutella isyanı olarak tarihe geçecek bu.
Bu konuyu küresel ısınmaya bağlayayım mı? Türkiye'sindeki siyaset üzerinden hem de.
Bağla.
Şöyle bir durum söz konusu. Nutella'nın içerisinde kullanılan ham maddenin bir tanesi de Türkiye'den giden fındık.
Evet.
1970'lerden bu yana Ferrero adlı şirket, yanlış hatırlamıyorsam.
Ferrero, evet.
Şirket Türkiye'den aldıkları fındıklarla çeşitli marmelatları üretip Avrupa piyasasına satıyor. Hatta bu aralar bu şirketin bu fındık üretimini artık yeni jenerasyonu yapmayacağını düşünerek ve fındık üretiminde yeni metodolojilerin dönemmesini isteyerek çeşitli araştırmalar ve eğitim çalışmaları da verdiğinden bahsediliyor bölgede, özellikle Karadeniz bölgesinde. Her neyse, ama şöyle bir durum da söz konusu, hem fındık fiyatlarının düşüklüğünden ötürü insanlar bahçelerindeki ağaçları ellerine balta alıp kesmeye başladılar. Hem de aynı zamanda küresel iklim değişikliğinden ötürü büyük bir şekilde fındık üretiminde düşüşler yaşanmaktaymış. Bunu en son geçtiğimiz günlerde 11 Ocak 2018'de Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurettin Karan söyledi. Yaşanan yalancı bahar havaları nedeniyle fındıkta karanfiller yoğun bir şekilde açmaya başladı. Bununla beraber tabii fındıkta erkek çiçekler dediğimiz püsenekler yeterli seviyeye gelmediği için sıkıntılı bir süreç var önümüzde dedi. Belki de ileride yatırım yapmak için gidip buraya yağmaladılar. Yağmalamak doğru olmadı. Ne Fransa'da oluyor? Yağma yaşanır mı? Gayet medeni bir ülke. Fransız ihtilalinin çıktığı bir yer. Özgürlük, demokrasi, eşitlik. Ama bir diğer taraftan baktığınız zaman da işte demokrasi yatırım da yapmak istiyorsa.
Demokrasi lafı yok orada.
Demokrasi mi?
Demokrasi lafı yok o Fransız devriminde.
Demokrasi nedir?
Fraternite. Kardeşlik var.
Öyle mi?
Evet.
Kardeşlik. Biz o konulara çok kardeşlik, yoğun bir şekilde yaşadığımız için.
Var. Egalite.
Var olarak gördüm ben. Her neyse, belki yatırım yapmak için söylüyorlar. Yapmışlardır bu ülkede diye düşünüyorum. Türkiye'de ise Bitcoin yapmaya çalışıyorlar yatırım üzerinden. En son YPG Bitcoin'dir diye bir açıklama yapıldı.
Evet, Bitcoin de zaten küresel ısınma açısından, iklim değişikliği açısından fevkalade zararlı.
Ya %80'i zaten şey kazıldı Bitcoin'i. Çok daha fazla elektrik üzerinden yapılacak bir şey yok. En son çıkan haberlerden bir tanesinde gazetelerde gördüm bu sabah. Kaçak Bitcoin yapma aracı yakalanmış Atatürk
aman
Havalimanı'nda.
Ya,
ekran yok. Kartı yakalamışlar, düşünebiliyor musunuz? Bilgisayar parçası.
Bu arada dünya genelinde yılda 365 milyon ton Nutella üretiliyormuş 160 farklı ülkede. Yani dünyanın
kaç?
Her tarafında. 365 milyon ton.
Her
yani,
ay 1 milyon ton mu? Yok, her gün
her
1 milyon.
Gün 1 her gün 1 milyon ton.
Hadi canım. Evet. O kadar fazla Nutella mı yiyor insanlar? Evet. Her gün 1 milyon ton Nutella mı tüketiliyor?
Evet.
Vay canına ya.
160 ülkede, zaten dünyada da topu topu 190 kadar ülke var. Ülke sayılmayacak topluluklar var. Onları da çık. Yani dünyanın bütün ülkelerinde her gün 1 milyon ton Nutella tüketiliyor. Onun Aynen. için bu kavga oluyor işte. Bu 1940'ların ortalarında galiba Ferrero ailesi tarafından İtalya'da Piemonte bölgesinde ortaya çıkarılmıştı fındık aromasıyla. Şirketten de bir açıklama gelmiş. Üzüntü duyduk demişler yani. Ve karar biz almadık. Süpermarket zincir hata aldı demiş.
Günde 1 milyon ton
Nutella.
Nutella üretiliyor mu, tüketiliyor mu?
Tüketiliyor.
1 milyon ton evet. tüketiliyor. Nutella'ya mı yatırım yapsak?
Olabilir. Yalnız Nutella'ya yatırım yaparken bir düşün.
Neden?
Çünkü palmiye yağı kullanılıyor orada.
Tüketmeyeceğim palmiye ki yatırım yapacağım.
Palmiye yağı da hem insanlarda pek ciddi yani sağlık sorunları var, kanser riski var. Ayrıca da bütün yağmur ormanlarının, özellikle Malezya'da ve Endonezya'daki felaket bir şey. Bir tür palmiye ağacı o, Eleis guineensis meyvelerinden üretiliyor. Dayanıklı ve ucuz. Onun için de mesela patates cipsi falan yersen Hemen bunu da götürmüş.
Niye İtalya'nın bir köyünde vegan beslenerek yatırımlarımı bu yönde yapamaz mıyım?
Yapabilirsin tabii. %90'ı Endonezya ve Malezya'da. Bu da bütün dünyanın en hayranlık verici hayvanlarından biri olan orangutanların kökünü kurutuyor. Orangutan kadar zeki bir yaratık çok zor bulunabilir. Yani bakıyor, test yapıyorlar orangutana, biliyor musun?
Ne diye efendim?
Şeyle, vidayla, somunla vidayı veriyorlar ayrı ayrı. Bunu bakalım takabilecek mi diye. Diğer maymunlar deneme yanılma yoluyla saatlerce uğraşıp yapabiliyorlar başka dünya. Şeyler, orangutanlar böyle
tenezzül bile etmiyorlar onu. Hayır, alt takılmış saat... bir şekilde bende var deyip onlara mı veriyorlar?
Hayır, saatlerce bakıyor. Sonra da bir seferinde takıp vidalıyor. Tümden gelim yöntemi. Böyle bir hayvanlar tamamen kalkacak ama. Sabır. Mühim değil. Ve yani Birleşmiş Milletler ve Dünyayı Koruma Vakfı'na göre, WWF'e göre, yağ, gıdalar, temizleyiciler ve endüstriyel ürünlerin çoğunda var. Yemeklik yağlarda var, margarinde var, dondurmada var, hazır yemekte var. Şekerlemeler gibi işlenmiş gıdaların çoğunda palmiye yağı var. Çikolata, pizza hamuru, bisküvi, kurabiye, paketlenmiş ekmek.
Yiyecek bir şey kalmadı, yapmayın.
Sıvı deterjan, sabun, şampuan, ruj, ağda, cila, endüstriyel yağlayıcı ve biyolojik yakıtlar. Daha ne istiyorsun?
Bomba var mı? Bomba yapılıyor mu palmiye yandan? Onu
yapılır.
Söyleyeyim ben.
Her şey yapılır oradan. Ve 200 dereceden yüksek ısılarda rafine edilirse de diğer bitkisel yağlardan daha çok kanserojen, karsinojen ya da madde ortaya çıkardığında ortaya çıkartmışlar.
Zaten kendisi başlı başına bir bombaymış. Nutella'nın, evet, kullanıldığı palmiyanın kanserojen olduğu iddialarını değerlendiren filoterapi uzmanı Dr. Ümit Aktaş söz konusu ürünü kimyasal bomba olarak nitelendirmiş.
Evet, bomba.
İnsanlar 1 milyon adet bu bomba olarak nitelendirilen üründen mi tüketiyorlar günde? 1 evet. milyon ton. Yok ya, kaçtı? Günde 1 milyon ton.
Evet.
Tamam, anladım. Öyleymiş.
Paketleri
yani
de plastik olarak şeye atılıyor. Okyanuslarda birikiyor işte. Okyanusun.
Bahsettiğiniz plastik değil lütfen, cam şişede satıyorlar onu. Bahsettiğiniz plastik mi?
Kapak plastik.
Kapak plastik. Kapağını ne yapacaksınız? Kapağını ayrıca verirseniz ondan sonra şey alırsınız. Tekerlekli sandalye alırsınız. O tip kampanyalar düzenleniyor ya.
Tamam. Dünya ekonomik fiyaskosunu da söyleyip bir çıkalım. Binlerce kişi Davos'a gelmeden, Davos'ta başlıyor. İsviçre'nin daha havası alacaklar. Satışta da daha havaları malum. Ama orada binlerce kişi Trump gelmeden yürümüşler ve daha yazmışlar. Hoş gelmedin Trump diye. Aa, muazzam ayıp. Böyle ta uçaktan görünüyor, tepelerden, binlerce metreden. Ve binlerce kişi yürüdü. Biz Dünya Ekonomik Forumu'yla da Trump'la da kapitalizmle de mücadele halindeyiz diye, savaşıyoruz diye muazzam bir yürüyüşte gerçekleşti.
Ayrıca Davos'un 48 yıllık tarihinde ilk kez Dünya Ekonomik Forumu oturumlarının tümüne kadınlar başkanlık ediyormuş. 3000'e yakın kişinin sadece %20'sinin kadın olması nedeniyle yöneltilen eleştiriler üzerine böyle bir karar alınmış.
Evet, ve yani dünyanın dört bir tarafından haberler bu şekilde verdik. Birazdan şimdi şeye geçeceğiz. Ama kilisin gözü, kulağı, dili olan Kent gazetesinde kuraklığın en çok hissedildiği kiliste 5 yıl öncesine kadar kurumayan derelerin bu yıl kuruduğunu, Afrin diyorlar onlar, çayının, sabun suyu çayının, deli çay ve yılın her mevsiminde akan bütün dereler ve ırmakların kuruduğunu, Afrin çayının 4 yıl öncesine kadar yaz kış demeden aktığını vurgulayan vatandaşlar, yıllardan beri kurumayan dereler bile 3-4 yıldır kurudu. 2-3 yıldır mağduruz, su yok, çaylar kurudu, hayvanlarımıza su içiremiyoruz, sebze meyveleri sulayamıyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık, böyle bir dönemi hiç yaşamadık diyorlar. Biz de hayvanlarımız da perişan.
Evet.
Demişler.
Açık gazetenin ilk yarım saatinde develerden, derelerden, bir de Nutella'dan bahsettik.
Fındıktan, fıstıktan, evet, bahsettik.
Elmas da var, evet. Salfaryayı hatırlattığım için.
Ve kıyamet saati de 30 saniye ileri alınmış. 12'ye 2 var. Gece yarısına 2 var.
Ne zaman? Bu akşam mı?
Dün gece alınmış.
Dün gece mi?
Yani nükleer, bir taraftan nükleer silahlar, bir taraftan da iklim değişikliği yüzünden kuraklık ve işte diğer şeyler. Bilim insanları kıyamet saati dedikleri şeyi sembolik ama çok ciddi bir şey.
Evet bu. Ama beni eskisi yıllardaki kadar etkilemiyor. Belki de kıyametin yaklaştığı için olsa gerek.
Evet olabilir.
Ulvi bir kıyametten bahsetmiyorum. Çevresel bir kıyamet. Kanal İstanbul.
Tarihinden bahsediliyor.
Spoiler yani. Vermek gibi olmasın. Kanal İstanbul'la alakalı çeşitli haberler vardı. Cumhuriyet Gazetesi'nden Hazal Ocağan yazı dizisinde çılgın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çılgın projesi Kanal İstanbul için uzmanlar doğa ve ekoloji bakımından İstanbul'un sonu olacak diyormuş. Jandarma eşliğinde gezdiğimiz kanalın yapılacağı yeni köylü Yücel Bey ise ihtiyaçsa yapılsın ama şu an ihtiyaç mı bu proje? Buradaki insanlar ne yapacak diye tepkisini gösteriyormuş. Hazal Ocağan haberi var bugün.
Evet, Cumhuriyet Gazetesi'nde. Dizi zaten bu. Evet. Takip edeceğiz yakından tabii. Bugün başladı. Böyle işte.
Açık Gazete. Every time somebody gets married, they say, sing at last. I found a dream. I found a dream that I could speak to. A dream that I could call my own. I found. To pass my cheek to a thrill that I
Last, Etta James söylemekte. Nihayet aşkım da geri geldi. ve nihayet göklerde bulutlar dağıldı diyor. Etta James'in 80. doğum günü dündü, 25 Ocak'ta 1938'de doğmuştu. Rhythm ve Blues Soul müziğinin önemli isimlerinden biri. Kendisi 20 Ocak 2012'de de hayata veda etmişti. Onun 80. yaşı vesilesiyle çaldığımız, günaydın dediğimiz bir parçaydı, meşhur parçalarından biri At Last. Evet, şimdi savaş meselelerine dönebiliriz. Çok karışık durumlar var. Yalnız şeyi de hemen bir ufak detayla belirteyim. The Bulletin of Atomic Scientists diye bir şey var. Yani atom bilimcilerinin bülteni adını taşıyan bir kuruluş var. Ve sembolik olarak kıyamet saatini sürekli olarak şey yapıyor. 71 yıllık tarihinde dünyanın en yakın geldiği şey 1953'te. Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği'nin ilk termonükleer bombalarını patlattıkları zaman olmuştu. Şimdi en uzağa da götürdükleri bu saati, gece yarısı şey, kıyameti gösteriyor sembolik olarak. 17 dakika kala gece yarısındaydı ama sürekli olarak gerilemiş durumda. Şimdi 2 dakikaya inmiş. 30 saniye daha da ileri almışlar. Çünkü bunu çok ciddiye almak gerekir. Her taraftan felaket, tehlike haberleri geliyor diyorlar.
İyi bir haber vereyim ama ben size. Pyongyang'dan hem yurt dışında hem de Güney ve Kuzey Kore'de yaşayan Korelilere yönelik sürpriz bir çağrı gelmiş. Kuzey Kore resmi haber ajansı tarafından yapılan açıklamada diğer ülkelerin yardım olmadan bağımsız bir birleşme için atılım yapılması çağrısı yapılmış. Mesajda tüm Korelilerin karşılıklı anlaşmazlıkları ve güvensizliği ortadan kaldırmak için geniş çaplı olarak Kuzey ve Güney Kore arasındaki iletişimi, seyahati, işbirliğini ve alışverişi teşvik etmesi gerektiği vurgulanarak Kore Yarımadası'nda barışçı bir iklim yaratmak ve akutlaşmış askeri gerginliği etkisiz hale getirmek için enerjik bir hamle başlatalım denilmiş.
Evet, iyi bir şey bu ama yeterli tabii değil tabii. Şeyde, Davos'ta da iklim değişikliği ve bu savaş durumları da dikkate alınıyor ekonomik olarak. Bir de en büyük bu işte şey, giderek büyüyen gelir dağılımı adaletsizliği, varlıklardaki şey. Oxfam'ın yaptığı araştırmalarda tarihte görülmüş en feci boyutlardan birine geldiği bu eşitsizliğin, zengin fakir yani sınıf ayrımının ve giderek felakete doğru götürmekte olduğu söyleniyor. Winnie Byanyima'da, bu şey, Oxfam'ın bu araştırmaları da yapan kuruluşun başında bulunan sözcülerinden Byanyima'da şeyi söylemiş. Yani bizi en tepedekiler, bizi aşağıdakileri, en alttakileri kurtaracaklar diye bir kanaat var. Bu katiyen böyle olmayacaktır. Tamamen bize bağlı. Umurlarında bile değil diye uzun bir yazı yazmış. Ayrıntılı olarak anlatıyor. Bu büyüyen gelir dağılımı adaletsizliğin köprüsünü nasıl kurarız diye, yoksulluk, milyonların işçi olarak yoksulluk içinde çalışan insanların durumuna ilişkin filan. Ve sonunda da bugün Özdemir Asaf'ın sözünü ettiği gibi, günün sözünde kaybedeceğini bile bile neden mücadele ediyorsun dedi. Öleceğini bile bile yaşadığını unutmuştu o ama bozmadım diyor ya.
Evet.
İşte öyle mücadele devam ediyor. Şimdi savaş meselesine geçelim, oradan da Türk Silahlı Kuvvetleri'nden açıklama geliyor. Afrin'de devam eden operasyonda 25 hedef imha edildi diyor. Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı ironik bir isim taşıyor. Savaşı, yani barışı savaşla getirmek gibi bir açıklama yapıyor. Operasyonların 6. günü oldu. Şimdiye kadar 306 terör örgütü mensubunun öldürüldüğü diyor.
Daha, bu sabah itibariyle yapılan açıklamada operasyonda şu ana kadar en az 343 terörist etkisiz hale getirildi demiş.
Öyle mi? 343'e mi çıkmış?
Savaş uçakları gece boyunca vurdu deniliyor.
Evet, yani bendeki haber böyleydi.
Dün, 8.30'da yayınlanmış. 8.30,
evet, 19 ben dün önce. Akşam 8 itibariyle almıştım bunu.
Siz kaç demiştiniz?
306.
306, en az 343 olarak nitelendiriliyor bu sabah itibariyle.
Evet, PKK, KCK, PYD, YPG ve DH diye sıralanan bir sürü harfle öldürüyor. 25 hedefte imha edilmişti. Tabii o da artmıştır senin şey. Benim hesabıma göre günde 61'di dün akşam itibariyle. Yani her saat 2,5 insan öldürülüyor. Terörist deniyor. 2 saatte 5 kişi yani şu anda. 1 saat bulmak üzereyiz. 60 kişinin ölmüş olduğu hesaplanabilir. Zeytin Dalı harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur diyor haberler. Ve meşru müdafaa diyorlar. Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı BBC'ye bir mülakat vermiş, demeç vermiş ve Türkiye'nin harekatı işgal, hava savunma sistemlerimiz de hazır demiş. Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mekdat ya da Mikdat, Zeytin Dalı harekatını işgal olarak nitelendirmiş, karşılık vereceğiz demişler. BBC diplomasi muhabiri Liz Dusen'in sorularını yanıtlamış. Bu İngiliz BBC'nin, yani BBC World haberlerinden aktarılan bir haber. Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin Suriye'de kalması yeni bir yıkıcı hata diye nitelendirilmiş ama bu konuda son derece karışık bir durum var. Şimdi
etik davranmıyor galiba. İranlılar var. Bir diğer taraftan Arap ülkelerinin hepsi bombaladı neredeyse Suriye'yi. Amerika Birleşik Devletleri askerleri var. Rus askerleri var. İngilizlerin ve diğer ülkelerin de aynı şekilde Batı bloğunun da operasyon yaptığı bir yer olarak nitelendiriliyor Rusya.
Evet.
Türkiye'ye karşı böyle bir tehditte bulunmuş Esad rejimi.
Büyük çelişkilerle dolu, yani herkesin, yani Rusya'nın dört birbiriyle çelişen açıklamasını derlemişti BBC Türkçe. Amerika Birleşik Devletleri'nin en az dört şeyini. Türkiye'den de farklı karışık şeyler geliyor. Mesela Çavuşoğlu şey demişti, Mevlüt Çavuşoğlu, 30 kilometrelik bir güvenli hat oluşturma önerisinde bulundu demişti, hatırlayacaksın. Dün söylemiştik galiba. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı Tillerson, Rex Tillerson, böyle bir hat teklifinde bulunmadım diyerek yalanladı diyor. Diken gazetesinden mesela, internet gazetesinden okuyabiliriz. Çavuşoğlu'nun açıklamasına göre ana gündem maddesi Afrin olan görüşmede 30 kilometrelik güvenli hat oluşturma önerisinde bulunmuştu Tillerson. Böyle yapmadım, bulunmadım demiş. Çavuşoğlu dün yaptığı açıklamada da konuyu görüşmeden önce Ankara ile Washington arasında güvenin yeniden tesis edilmesi gerektiği mesajını vermiş. Bizim anladığımız şey farklı, onlarınki farklı olabilir demiş.
Tercümede kriz mi var yani?
Bence tercümede de, iletişimde de, insani ilişkilerde de, siyasi ve diplomatik ilişkilerde de kriz var. Yani hiçbir anlatılan, söylenen hiçbir şeyi çözmek mümkün değil.
Yeni bir şey olabilir mi? Anlatmak istediği şeyi anlamak istemedim açıklamasının, evet, bir başka boyutu olabilir mi?
Olabilir. Yani bizim anladığımız şey farklı, onlarınki farklı olabilir ama her şeyden önce bizim Amerika Birleşik Devletleri ile güvenli bölge veya başka bir konuyu, yani ciddi bir konuyu samimi bir şekilde, bırakın kabul etmeyi, görüşebilmemiz için önce güveni yeniden tesis etmemiz lazım. Yani görüşme de yok. Çok zorlu bir iletişim kopukluğundan bahsediyor.
Hürriyet gazetesinin bugünkü manşeti de o yönde. Güven yok ki bölge olsun denilmiş. İki lider telefon görüşmesinin Amerika Birleşik Devletleri tarafından farklı anlatılması ve Tillerson'ın güvenli bölge teklifinde bulunmadık sözler Ankara'da büyük tepki toplamış diye bir manşet atılmış.
Evet, şimdi bu Voice of America'nın haberi bu. Demin benim okuduğum, yani Diken üzerinden okudum ama aslında Amerika'nın Sesi'nin haberi. Tillerson Davos'ta bulunuyor kendisi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani ile görüşmek üzereymiş. Ondan önce bir gazeteci sormuş. Türk Dışişleri Bakanı'na Suriye'de bir güvenli bölge kurulmasını teklif ettiniz mi diye sormuş. Hayır demiş Amerikalı bakan. bir dizi olası seçeneği tartıştık ama herhangi bir teklifte bulunmadık demiş.
Bu konuyla alakalı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu benim en merak ettiğim konulardan bir tanesinin açıklığa çıkarılmasını istemiş. Ben hiç duymadım iki lider birbirleriyle nasıl görüşür, nasıl birbirleriyle karşılıklı olarak bu görüşmeler gerçekleşir. O da demiş ki Kılıçdaroğlu en iyisi bu konuşmaları bant olarak yayınlasınlar. Evet, böylece gerçekler kaldı. Olarak gerçekler ortaya çıkmış olsun. Biz Türkiye'nin yaptığı açıklamayı değerli buluyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin teröre karşı açık ve net tavır takılmasını istiyoruz demiş. Bence de. Amerika'ya diyorsun, benim merakım da giderilsin.
Güvenmiyor kimse.
Ama
güvenmiyor.
Böyle bir şey olmaz herhalde. Dünya üzerinde böyle bir şey gördünüz mü daha önce? İki liderin cep telefon kayıtlarının bu şekilde yayınlandığı falan.
Niye olmasın?
Bence de niye olmasın da.
Bir
ilk olur yani.
İlk olur.
Zaten evet. İlklerden geçiyoruz. İlklerin rekorları kırıldığı şahlardan
evet.
Geçiyoruz.
Yani Amerika'ya olan güvensizlik had safhada. Güvenli hat teklifinde bulundum, bulunmadım.
Ama
Almanya'da da bir kriz var.
Evet, ama Amerika Birleşik Devletleri'ne olan güvensizlik sadece Türkiye değil, dünyadaki diğer ülkelerin de aynı şekilde içinde bulunduğu algı bana kalırsa. Ya evet. Bana kalırsa değil, ülkelerin yapıldığı açıklamaya bakıldığı zaman herkese göre bu böyle
ama
olabilir.
Ama Trump öncesi de bir güvensizlik vardı tabii.
Cumhurbaşkanı, Parti Cumhurbaşkanı ya da Adalet ve Kalkınma Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu sözleri zaten dile getirmiş. Obama verdiği sözleri bize tutmadı demiş.
Obama. Trump hiç tabii o zaman. Peki bir de Almanya'da bir karışık durum var. Ona da biraz değinelim. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel mevcut hükümetin Türkiye'ye satılan tankların Leopard tanklarının modernizasyonu konusunda kararı yeni hükümet kurulana kadar beklemeye aldığını açıklamış. Yeni hükümet görüşmeleri de aylardır devam ediyor.
Yeni hükümet görüşmeleri sırasında bu koalisyon da kurulamıyor. Bir diğer şey de AfD'nin yani Almanya'nın için alternatif partisinin, ırkçı ve milliyetçi olduğu partinin birçok komisyonun başkanlığını aldıydı. Bütçe komisyonu bunların başında geliyormuş. Bu konu bütçeyle mi alakalı aynı zamanda?
Evet.
Savunma harcamaları olduğu için. AfD ile mi muhatap olunacak yani bu
evet.
Noktada? Göçmen karşıtı olan şeyle, evet. Türkiye karşıtı olan AfD ile.
Hepsine evet diyorum. Almanya'dan da NATO'ya bir Afrin çağrısı gelmiş Sigmar Gabriel'den. NATO Genel Sekreterine siz duruma vaziyet edin demiş. Türkiye'nin Afrin Harekatı'nın NATO içinde görüşülmesi gerekir demiş. Bu da yeni bir durum. İttifak içinde görüşülsün demiş.
Niye daha önce görüşülmemiş peki bu konuyla alakalı olarak NATO içerisinde? Çalışmıyor NATO mu
bizi,
NATO?
Yok, bizi ilgilendirmiyor diyordu.
Yani NATO
güvenlik
eğer
sorunu değil.
Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nı hedef tahtasına koyup bu şekilde şeylere giriyorsa, traininglere giriyorsa da arada bir iletişimsizlik olduğu da aşikar olarak.
Aşikar. İletişim yani tam bir iletişim kopukluğu her tarafta var. NATO'dan da bir Afrin açıklaması gelmiş. Türkiye'nin meşru müdafaa hakkı var demiş Jens Stoltenberg, NATO Genel Sekreteri. Yalnız Türkiye harekatta orantı ve ölçüyü koruma çağrısı yapsın demiş.
Biraz da telaşlanmış galiba çeşitli gazetelerdeki yazarlar. Türkiye'nin İngiltere'de yayınlanan Daily Telegraph gazetesinin baş yazılarından birisinde Türkiye'nin Afrin'e yönelik olarak başlattığı Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle Washington ve Ankara'nın arasındaki gerginliğe dikkat çekilmiş ve Türkiye'nin NATO'dan uzaklaştırılarak Rusya'nın sevindirilmesinin önüne geçilmesi gerektiğine vurgula yapılmış. Böyle bir durum varmış. Rusya seviniyor deniliyor ama Rusya'daki açıklamada da
evet,
bu durum yok.
Yok. Ayrıca başka bir şey var. Erdoğan Trump'a ne demiş?
Ne demiş?
Membiç'ten çekilin demiş.
Erdoğan Trump'a diyor. Tamam.
Evet.
Trump ne demiş? Amerika Birleşik Devletleri'nin askerleriyle telefonunu karşılaşmaktan, çatışmaya girmekten sakın demiş.
Evet. Bilmiyorum ne dediğini. Kayıtlar yok elimizde ama gene dikenden görebildiğim kadarıyla Membiç'ten çekilin demiş Tayyip Erdoğan Donald Trump'a. Fakat yapılan açıklamalarda iki tarafta da Erdoğan'ın bu yönde bir ifade kullandığı yer almamıştı. Burada da bir karışıklık var. Bunu çözmemiz de kolay değil.
Beyaz Ev'den yapılan açıklamada Trump'ın söz konusu operasyonun Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin Suriye'deki ortak hedeflerini sekteye uğrattığı söylediği vurgu yapılmış.
Var, evet.
Bir diğer taraftan NOAA tarafından yapılan son açıklamada da Türkiye'nin IŞİD'le olan mücadeleyi kaybetmemesinin yani burada odağını kaybetmemesi gerektiği de vurgulanmış.
Evet, çok karışık bir
ama PYD yani. Yerine PKK unsurları olarak da nitelendirmiş galiba son Hürriyet'teki haberine göre. O şekilde yazıyordu.
Bir de şey var, yeni hedef Zeytin Dalı Harekatı'nda Bursa'ya Dağı'ndan sonra yeni hedef Bafelyun Tepesi diye bir iddia var.
Bafelyun.
Yalnız ÖSO komutanı Zeytin Dalı Harekatı'ndan bir İngiltere'de yayınlanan The Times gazetesi bu sefer de Özgür Suriye Ordusu komutanlarından Ahmet Osman'la konuşmuş. Sultan Murat Tümen'in komutanıymış. Hangi Murat bu?
Rus uçağını düşüren Sultan Murat Tümen değil mi? Değil mi?
Öyle miydi? Değil hatırlamıyorum mi? İyi. Dördüncü Murat mı bu? Hangi Sultan Murat? Yoksa Murat, Murat Hüdavendigar mı? Sırp sındığı zaferinde. Kazanan sonra da öldürülen. Orada cephede. Neyse. Yani Osman demiş ki, Albay Ahmet Osman, hava şartları kötü ve teröristler cepheye çok sayıda mayın döşemiş durumda. İlerlemek, yani kötü, savaşçılar kolay hareket edemiyorlar ve PKK'lı teröristler mevzilerini güçlendirmeye devam ediyor. Keskin nişancıları ve yüksek teknolojili silahları var. Cephe hattına da çok sayıda mayın döşemiş durumdalar.
Bu arada diyor. Değilmiş, Rus uçağını düşüren şey değilmiş, tümen değilmiş o.
Yani Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı da Türkiye'nin işgaline karşı hava savunma sistemlerimiz hazır demişti. Böyle bir kaygı verici bir başka durum da orada var. Amerika Birleşik Devletleri şey demiş ya, burada başka bir haber var.
Ne
Türkiye'nin
diyor?
Çatışmadan çekilmesini tercih ederiz demiş.
Kim demiş bunu?
Bunu bakalım. Beyaz Saray İç Güvenlik Danışmanı, Beyaz Ev İç Güvenlik Danışmanı Tom Bossert söylemiş.
Eskiden öyle? İnternet sitelerinde bu tip açıklamaların derlenip toparlandığı, haber şeklinde getirildiği şeyler olurdu, metinler olurdu. Ama şimdilik ortam o kadar karışık ki, her kafada o kadar ayrı sesler geliyor ki, bunları editörler de bir araya getirip tek bir metin haline sokamıyorlar. Evet.
Bizim de bütün gayretimiz o yönde.
Ama zor.
Yani aynen, 7. günde Amerika Birleşik Devletleri Türkiye çatışmadan çekilsin, bizim tercihimiz bu demiş. Erdoğan'dan da Trump'a YPG'ye silah desteğini kesin, aynı haberin içinde var. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan başka bir açıklama da var. Beyaz Saray'ın, Beyaz Evin açıklaması Suriye'ye ilişkin kaygıları net bir şekilde ortaya koydu demiş. Rusya ne demiş?
Ne demiş? En merak ettiğim şeylerden bir
tanesi. İşte onu söylüyorum. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü üstelik net. Maria Zaharova. Kürtler Suriye'deki sürece mutlaka dahil edilmeli demiş. Buyurun işte. Bunu da şeyden okuyorum. Sputnik'ten. Afrin Harekatı yeni ve tehlikeli bir meydan okuma demiş. Rusya'nın da sesi bu şekilde çıkmış.
YPG'de Esad yönetimine gelin Afrin'i koruyun çağrısı yapmış. Onu gördünüz mü?
Hayır.
Bayrak açıp yeni ülke ilan etmeye çalışırlarken evet. Ondan sonra Esad rejimine gelin, bu ülkenizi koruyun. Afrin Suriye topraklarıdır demişler.
Evet. Yani olacak gibi değil karışıklık. Afrin harekatı tehlikeli bir meydan okuma diyor ve Suriye toplumunun birliğini yeniden sağlama girişimleri bayağı ciddi şekilde tehdit ediliyor demiş Maria Zaharova.
Çok zor takip etmek. Kimin eli kimin cebinde belli değil gibi.
Evet. Diyor. Leopard 2 tanklarının modernizasyonu projesi askıya alındı.
Yeni hükümete kadar Almanya'daki.
Evet. Ve bir de işte Bekir Bozdağ'da terör örgütlerinin gönüllü şakşakçıları, gönüllü destekçileri demiş bu hükümetten. Savaş değil, diyalog çağrısı yapan 171 isme hükümet sözcüsü ve başbakan yardımcısı Bozdağ demiş ki, yani pek çok eski bakan, milletvekilleri, yazarlar, yönetmenler, oyuncular, senaristler, gazeteciler, sivil toplum örgütü ve kadın kuruluşları temsilcilerinin bulunduğu bu isimlere böyle aydın olmaz olsun demiş. Ya bunlar hep bildik tipler. Terör örgütlerinin gönüllü şakşakçıları, destekçileri, teröristlerin çökertilmesine dönük başlayan bilmem ne harekatı zayıflatmak için kamuoyu oluşturuyorlar. Bir kez daha milletimize şikayet ediyorum, böyle aydın olmaz olsun demiş.
Akşam gazetesi de bugünkü manşetinde gazete kağıdını bırakıp turnusol kağıtlığına geçmiş. Ve vatanlılar ve vatansızlar diye insanları ikiye ayırmaya başlamış. Vatansız dedikleri kimler diye soracak olursanız biraz önce bahsettiğiniz aydınlar.
Evet. Buna karşılık savaş değil barış istiyoruz diyen aydınlara böyle aydın olmaz olsun diyen mektuba imza atan Aydın Selcan'dan de benden bahsediyor demiş. Aydın böyle aydın olmaz olsun
vatansız
diyor.
Vatansız diyen aynı zamanda Akşam Gazetesi de ondan bahsediyor o zaman. bu insanlara. Evet. Ondan biri olan kişi.
Evet, biri olan Aydın Selcan. Böyle aydın olmaz olsun deyince Aydın Selcan de şey diyor, bana diyor demiş.
İsmi sebebiyle
hesabını.
Mi?
Evet, ama şöyle de açıklama yapmış. Cezayir'de 95-97 iç savaşta, 2003-2006 Bağdat'tan Paris'e, Bağdat'ta Paris'ten 2010-2013 Erbil'e, Washington'dan gönüllü gidip intihar saldırısı dahil defalarca ölüm tehlikesi atlatarak görev yapan askere NATO Askeri İşler Dairesi'nden torpil olmasın diye 1994'te habersiz gidip 9 ay er yapan bana diyor demiş. Sabit tweetten hikayesini okuyabileceğiniz üzere büyük dedesi Osmanlı'nın Toson Trabzon valisi Cemal Azmi Bey de 1922'de Nemesis kapsamında Berlin'de Talat Paşa'dan hemen sonra şehit edilip 1915'te kökü kazınan Ermeni kardeşlerinin acısını paylaşan bana diyor demiş. Trabzon valiliği de 1914-18 arası dedesi Osmanlı'nın son Trabzon valisi. Babasının Aydın adını merhum Menderes'e atfen koydu. Milliyetçi, antikomünist yetişip hayatının hiçbir döneminde solcu olmayan, hukuk devleti, laiklik, çoğulculuk, ademi merkeziyetçilik, katılımcılık, tam parlamenter demokrasiyi barışçıl yollardan savunan bana diyor. Hakikaten böyle kökü dışarıda aydın olmaz olsun. Aydın dediğin Sayın Bozdağ gibi organik olmalı. Ama biz de burada durup varlığımızla sizi rahatsız etmeye devam edeceğiz. Zira ne konuk ne vitrin süsüyüz bu ülkede. Eşit anayasal yurttaşız. Biz halkız. Oksijen bitene kadar varız demiş.
Açık Gazete. Seyyare.
Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar.
Günaydın Sezin.
Merhaba, merhaba.
Merhaba, günaydın.
Çok canlı bir sesle maalesef katılıyorum programa.
Gene hastasın.
Nedeniyle,
evet. Geçmiş olsun.
Çok teşekkür ederim ama işte halimiz böyle. Kör topal da olsa Türkiye ve ötesi olarak ilerlemeye çalışıyoruz. Tüm bu siyasi iklimde diyelim. Keşke işimiz bu olmasaydı veyahut da başka şeylere bakıyor olsaydık ama bir şekilde bunun içinde yaşamak zorundayız bütün dünya olarak. Çok da kolay değil. Mevsimlerin değişmesi ve bütün iklimlerin değişmesi dedik ama bütün siyasi iklimimiz her şeyden önce değişince her şey daha da kötü oldu.
Evet.
Ve şimdi de savaş ortamındayız. Ve bunu dahi tartışmak aslında yasaklı. İyiliklerini, kötülüklerini, zararlarını hepsini birden. Bu adımı da atmış oldu bir gece ansızın Türkiye. Her şeyden önce savaş ve yanı başımızda yaşanmış olan bu savaş, Suriye'nin savaşı, demek ki Türkiye'de hiç anlaşılmamış. Maalesef ben son bir haftada bunu gözlemledim. En bence çarpıcı noktası bu. Bir savaşa bu kadar yakın olup bu kadar her şeyini gün be gün bir anlamda kendi içinde tanık olup mültecileriyle bütün yıkıcılığıyla bir ülkenin yok olması haliyle çünkü bundan önce geriye baktığımızda bir ülke orada Suriye bizim ömür zamanımızda vardı ve şimdi yok. Anladığımız anlamıyla, evet. Haritalarda görmüş olduğumuz anlamıyla, çocuk değilsek bunu yaşadık, gördük. Fakat demek ki anlamamışız. Demek ki savaşın yakıcılığı neymiş tam idrak edememişiz ki her şeyden önce yani bu Zeytinburnu operasyonu ile ilgili kim ne düşünürse düşünsün herhalde işin önce bu tarafına bir bakmak lazım. Biz savaşa zaten hep karşı olanlar hep zaten derdini gündeme getiriyor. toptan militarizme karşı olanlar, toptan silahlara, savaşlara karşı olanlar, onlar ki artık böyle akılsız hümanistler olarak adlandırılıyorlar. Hiçbir şeyi böyle bu anlamda dünya siyasetini anlamayan ve her şeye çok uzak olan. Ama toplumun vicdanı aynı zamanda savaş karşıtları. Her koşulda savaşa ve şiddete karşı olanlar. Ama demek ki onlara şu noktada ihtiyaç da yok. Ve Suriye Savaşı da hiç anlaşılmamış. Haklı savaşlar hala Suriye'de haklı savaş görülebildiğine göre. Demek böyle de bir durum var.
Haklı savaş yani kavramı dileğde getirildi mi? Ben rastlamamıştım ona.
Genel olarak şöyle bir şey var. Yani en azından benim sosyal medyada ve işin uzmanlarından bahsediyorum. Toplumlar her zaman sallanır. Bir takım yönlere döndürülür rüzgarlarla.
Evet.
Medya ve propaganda ile. Ama işin uluslararası ilişkiler uzmanları veyahut da genel olarak akademisyenler vesaire, gazeteciler boyutunda baktığım zaman maalesef bayağı bir Türkiye içinde ve dışında Türkiye kökenli, Türkiye'den olan insanların savaşa destek olduğunu gördüm. Ve doğrudan da işte hümanist ve aptal savaş karşıtları diye nitelendirdikleri insanları da karalıyorlardı. Hiç merak etmesinler zaten yani savaş karşıtlarının bir anlamda hırizması çıktı her bakımdan. İmza atanlar, barış yanlısı olan insanlar ülkelerinden gitmek zorunda kaldılar. Kalanlar da dayanmak zorunda kalıyorlar birçok zor koşulu. Akademisyen olanlardan bahsediyorum. Bayağı zaten savaş yanlısı olmayan insanlar barış dedikleri için sırf son yıllarda haberleri yoksa dünyanın söyleyeyim. Bayağı bir sıkıntı çektiler zaten yani. Aptal savaş karşıtı olan insanların zaten durumu çok iyi değil dünya genelinde ve Türkiye'de de. Dolayısıyla kendilerine bir de böyle şimdi suç bulmaya gerek yok. Ama bir fiil Osmanlı hayalleriyle çıkılan yolda Suriye işte 81, 82, 85 diye gidiyordu Suriye'nin şeyleri, illeri. Pardon 82. Ama bu hayallerle çıkılan politikada bugüne geldik. Burada bir düşünmek lazım herhalde toplum olarak. Biz ne yapıyoruz diye. Terör koridoru sonlandırılacak falan deniyor şimdi. Yani bir günde gelmedik buraya. Demek ki bu politikalarda ve bu yürütülen şeylerde bir hata var. Ama şimdi bir de yani en hani savaş karşıtlığını falan geçtim. Özgür Suriye Ordusu adı verilen ve Türkiye'de silahlandırılmış oldukları ve Türkiye'den doğrudan girdikleri bayağı ayan beyan Suriye'ye doğru ortada olan bir yeni ordumuz var artık. Her şeyden önce acaba bu konuda ne düşünüyoruz?
Evet, şöyle bir durumda söz konusu acaba, değil mi? Yani evet. Suriye ordusu, Özgür Suriye ordusu dediğimiz yapı aslında 2012'den beri ortaya çıkıyor. 2011'de bu evet, çatışmalar, evet, şiddet dalgası başladığından beri bu insanlar orada savaşıyorlar. Ve şu anda Türkiye'deki evet, entelektüel camianın içerisinde ne olduğuna dair çeşitli tartışmalar yapılıyor. Yani savaş karşıtı hareketin de aynı zamanda rejimin başlangıcı, şiddet dalgasının başlangıcı itibariyle böyle bir şeye karşı tepkisini ben çok yüksek sesle dile getirdiğini hatırlamıyorum ama şu anda savaş kapıya dayandığı zaman böyle analizlerin evet, de ortaya çıktığından da bahsedebiliriz galiba.
Cancığım yani bizim bir gerçekten total bir savaş karşıtları var yani en baştan ve her şekilde. Bir de işte liberal veyahut da işte şekilde adlandırılabilecek ya da neyse bilmiyorum, aslında liberal de yanlış bir adlandırma. Ama bir zaman hükümete destek olmuş ve Suriye'de savaşı desteklemiş ve şu an savaşa karşı olanlar arasında sanırım bir ayrım yapmak gerekiyor. Her zaman barışı desteklemek, her zaman bir hayat felsefesi olarak bunu ön plana çıkarmakla konjonktürel olarak savaşlara karşı çıkmak başka bir şey. Şu an hükümete karşı veya politik olarak farklı yerde durulduğu için savaşa karşı çıkmak da başka bir şey.
Evet.
Bu anlamda bence her zaman darbeye karşı olmakla, her zaman militarizme ve ordunun bu kadar politikada olmasına karşı çıkmakla da 15 Temmuz'da durduğu yerler arasında insanların herhalde farklar vardı. İşte bu noktada aptal hümanistler olarak adlandırılanlar sanırım her zaman savaşa karşı olanlar. Yanlışlıkla şu an onlar da belli bir eksende beraber duruyorlarsa bir takım insanlarla, bunun çok da bir anlamı yok bence. Ve hatta onları da yine cadılaştırmanın çok da anlamı yok bu noktada. Yani felsefe olarak dediğim gibi işte savaşa karşı en baştan veri bu toplumun vicdanı. Ben şahsen o noktadayım. Hep öyle oldum. Öyle bir yerde insanlara herhalde bir duran insanlara da ihtiyacı var diye düşünüyorum.
Evet.
Ve çok şüphesiz acıklı bir şekilde kiradımı şu noktada durdurabilirim yani, buyurun. Siz de girin. Ama şey var yani, askeri açıdan da baktığımızda birçok hata var. Dinleyicilerimiz arasında da işte terör koridoru var orada ve biz buna müdahale etmeliydik diyenler varsa, dediğim gibi Özgür Suriye ordusu şu an işte Can'ın bahsettiği şey değil yani, o zamanlar bir ortaya çıkmış şey değil. Bugün yepyeni bir ordudan bahsediyoruz aslında. Paralı asker olgusundan bahsediyoruz. Mercenary olarak adlandırılan ve askeri olarak da acaba nasıl bir şey yani? Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanında bir fiil orada savaşan bir ordu var. Acaba bu ne kadar mantıklıdır Türkiye açısından? Ve Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde de yanı başında böyle bir orduyla savaşa girmesi ve şimdi yeni bu işte coğrafyanın özelliklerini de fark ediyoruz. Kürt Dağı olarak adlandırılan bir coğrafya aynı zamanda Türkiye'ye girmiş oluyor. Ve bu çok kolay Türkiye içinde de kırılmalara yol açabilecek aynı zamanda bir çatışma. Ve bütün bu Suriye Pandora'nın kutusunun en başta etnik ve mezhep dengelerinin, çok hassas dengelerin çatırdamasından bir rejim vardı Suriye'de, işte yok efendim vesaire bir şey demiyorum. Ama demokratik bir değişim olmadan, çatırdamasından kaynaklandığını da unutmayalım.
Bir ya de şeyi soracağım.
Özüne gidersek.
Şey de, savaş konusuna girmişken seninle programa girmeden önce de biraz üzerinde durduğumuz,
evet,
bir karışıklık var. Evet, yani mesela şimdi, Beyaz Ev'den yapılan açıklamada işte karışmasın filan, yani sınırlansın müdahale şeklinde konuşmalar oldu deniyor. Bizzat Pentagon sözcülerinden ya da işte Beyaz Ev sözcülerinden filan açıklamalar var. Öte yandan da güvenli bölge oluşturma oluşturmama konusunda işte Tillerson böyle bir şey önermedim diyor. Yani bir Dışişleri Bakanları arasında bir görüşmede ne olduğu anlaşılamıyor. Bir de Donald Trump'la Erdoğan arasında, Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmede ne o konuşulduğu gene muğlak. Şimdi mesela Bakan Çavuşoğlu son derece alışılmamış bir ifade kullanıyor. Bunu söylemeyi unutmuştuk demin. Yani diplomasi tarihinde rastlanmamış bir şeyden bahsediyor. Beyaz Ev'in açıklaması Erdoğan Trump görüşmesinden önce yazılmış diyor. Yani bu görüşme resmi görüşme var iki devlet başkanı arasında ve açıklama ama Amerika Birleşik Devletleri'nden bu görüşmeden önce yapılan bir açıklama diye pek sık, aslında uluslararası diplomasi ve ilişkiler, uluslararası ilişkiler tarihinde rastlamadığımız bir açıklama var. Ya da Dışişleri Bakanı Tillerson'da Çavuşoğlu'na biz görüşmemizde öyle bir şey demedim diyor. Bunlar son derece sıra dışı şeyler olarak görüyorum ben. Naçizane biraz uluslararası ilişkilerle uğraşmış biri olarak. Ne diyorsun?
Şimdi yani aslında meselemiz o, kısmen en başta gitmek gerekirse işte. Savaş yılı şu an müdahaleyi destekleyenler, uzmanlar vesaire Türkiye'deki aynı zamanda akademi dünyasından olan insanlar ve gazeteciler de uluslararası konjonktürün ve desteğin Türkiye'nin tarafında olduğunu dile getirdiler. Benim şimdi Orta Doğu ile ilgili konuşacak hakikaten benim uzmanlığım yok. Bilmediğim ve hakikaten yaşamadığım, dillerini bilmediğim bir coğrafya ile ilgili mesela İran bu konuda ne düşünüyor? Suriye'de Esad rejiminin şu anki durumu nedir ve pozisyonu nedir? Bunlarla ilgili çok fazla yorum yapabilecek benim birikimim yok. Ama Rusya hasbelkader ve Amerika'yı tanıyorum ve biliyorum. Ve bu noktada Amerika'da gerçekten Trump yönetiminin Trump yönetimi olarak ne adlandırabileceğimizi bilmiyorum. Çok büyük bizim de tarihimizde, hayatımızda yaşamadığımız bir durum var Amerika'da da. Şu an Beyaz Ev olarak adlandırılan cenah işte bir anda bir porno yıldızı skandalı yaşıyor Amerika. Stormy Daniels o adı verilen. Kişinin şimdi şeyleri var. Açıklamaları şunları bunları ne diyelim. Trump yönetimi dediğimiz şeyin gündemi aslında bu. Suriye ile de ilgili Tillerson'ın Dışişleri Bakanı olan kişinin Amerika'da hala bakanlığında atamaları yapamadığı petrol patronu olarak yöneticisi olarak ömrünü geçirmiş bu adamın Rex Tillerson'ın çok iyi yönetici falan diye başa getirildi. Hala bütün aslında iyi yöneticiliği neyse yapmadığı ve Dışişleri Bakanlığı'nı yönetemediği en sonunda Kasım ayında gönderileceği söylentileri vardı. Koltuğunu nasıl koruduğu belli olamayan bir kişi. Ve bakanlık açısından da politik açısından da ne bir doktrin geliştirdi ne de bir yönetim yapabildi. Şu an tamamen aslında Amerikan politikası dediğimiz şey bir boşluk. Ve bir takım kişilerin, kurumların kendi aralarında itişmesinden kaynaklanan her ne varsa ortaya dökülen şey. Dolayısıyla Türkiye açısından da baktığımızda bu sonucun olması Ankara zaten birçok defa bu pozisyona aslında düştü. Açıklamalar falan bakımından. Dolayısıyla bizim Ankara'da yaşadığımızda ne kadar tutarlı politika orası tartışılır. Ama yani Amerikan yönetimiyle de tutarsız zaten kendi içinde olan Amerikan yönetimiyle de bu tutarsızlığa düşmek ayrı bir şey yani ülke olarak. Yani ne diyeyim, tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş mu diyelim bilmiyorum yani. Neyse bir de şimdi Rusya tarafı var. Rusya'dan da Mart 2018'de seçimler geliyor.
Evet.
Ve Putin'in en güçsüz girdiği seçimden bahsedebiliriz. Hükümet yanlısı gazeteler de dahi şu ifade kullanılıyor. Cenaze arabası bu seçimler ve bir gelin arabası gibi süslenmiş. Şu an bizim kendi ülkemizdeki medyanın, hükümet yanlısı bir medyada seçimlerle ilgili bu ifadenin kullanılabileceğini düşünebiliyor muyuz?
Evet. Yani Rusya'da fevkalade medya üzerinde kontrolü olan ve en önemli sayılan hiçbir şansı olmasa bile gene de en önemli rakibini de seçim dışı bırakmış olan bir Putin yönetiminden bahsediyoruz.
Bir Putin yönetiminden bahsediyoruz ve o durumda dahi, o halde dahi bu gelin arabası gibi süslenmiş cenaze arabası yorumu yapılabiliyor. Ve cenaze metaforu çok sık dolaşıyor bu aslında Rusya'da. Evet. Aktivistlerin mesela benim de sosyal medya hesabımda paylaştığım bir şeyleri vardı. St. Petersburg'da eski Leningrad'da bir şeyleri vardı. Çıkışları diyelim. Rusya'nın geleceğine cenaze töreni zannediler. Gençler. Böyle bir haldeyiz yani Rusya'da hakikaten elbette bu seçimlere Mart 2018'de bir değişiklik beklenmiyor, güç değişimi beklenmiyor ama Putin'in en büyük rakibi kendisi. O da nedir? İşte seçimlere katılım oranının düşüklüğü ve aynı zamanda bütün bu işte Batı ile olan girişilen o işte bizim de aslında büyük kaderimiz diyelim, Osmanlı'dan beri süren ve Çarlık Rusyası'nda da devam etmiş olan, aynı zamanda yanı başımızda şu Batı ile didişme, hiç batılılaşma hareketleri ve batılılaşamama ve Batı ile olan bütün o şeyimiz, aynı zamanda hem yakınlığımız hem uzaklığımız ve düşmanlığımız.
Evet.
Tüm bu işte şeyler,
bir şey sorabilir miyim acaba bu noktada?
Noktaya gelmiş gibi gözüküyor.
Müsaade ederseniz.
Sor.
Efendim?
Bir soru sormak istiyorum her ikinize de.
Tabii ki.
Eğer müsaade ederseniz. Sorum şu. Peki bu kazanan kim acaba? Kazanan bu şeyde, cenaze levazımatçıları hariç, bu karanlık ortamı kazananı kim diye soracak olacağım.
Bilmiyorum,
çünkü şöyle şunu söyleyeyim hemen. Daha önceki bu tip çatışma durumlarından, gerginliklerden aklımızda kalan ya da benim aklımda kalan, bir anda böyle doların havalara uçması, borsanın tepe taklak olması, bir diğer taraftan yaklaşmakta olan ekonomik kriz alarmları, ama şu anda gazetelere baktığınız zaman ya da internet sitesindeki haber sitelerine baktığınız zaman işte tarihi zirveyi 120.320 puana taşıyan BIST 100 endeksi günü %0.87 azalışla 1118.604 puandan tamamladı diye yeni bir rekordan bahsediliyor. Bu durum kime çekici geliyor diye soracak olursanız, otomobil sektöründe 28.5 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek dış satım rakamına ulaşılan 2017'de çekici ihracatı da 439 milyon 278 bin olarak rekor kırdığından bahsediliyor. Doların bir şekilde düştüğünden bahsediliyor. Kazanan kim? Yani bu çatışmada.
Kendin söyledin, ben cevap vereyim hemen. Borsacılar, hı-hı, borsa spekülatörleri, otomotiv sanayicileri ve silah sanayicileri.
Kazanan bunlar öyle.
Bunu sordun. Evet, cevabını da zaten içinde verdim.
Öyle mi?
Evet.
Küresel çapta hakikaten burada Yasemin'in söylediklerinin arasına geçmeyen, borsada yatırımları muhakkak olduğunu söyleyebileceğimiz dünya çapında silah tüccarları her şeyden önce, yani işte savaş karşılığı aptal humanistler var ya, hani hiçbir işe yaramayan. Hep bunları hatırlamak, ya Vietnam Savaşı dönemine gidelim yani.
Sözde aydınlar.
O aptal savaş karşılıklarını çok mu şey anlamsız buldunuz yani, bir hiç mi bir şey Vietnam Savaşı'ndan beri öğrenilmedi yani. Anti-emperyalistlere de sözüm budur. Hiç mi bir şey öğrenmediniz? Yani hiç, neredeyiz biz? Sol olarak veyahut da herhangi bir şekilde kendini adlandıran insanlar Türkiye'de, veyahut da Atatürk için Atatürkçü olarak adlandırılanlara gelelim. Kendilerini bu şekilde adlandıran, hiç mi Kurtuluş Savaşı tarihi okunmadı? Ondan sonraki neslin savaştan ne kadar çok çektiği ve o emperyal hayallerden, Osmanlı'nın kendi emperyal hayallerini ortaya atanlardan ne kadar çok çektiği hiç mi anlaşılmadı? Neden Atatürk nesli, Mustafa Kemal nesli, eğer onlarsa ideal Türkiye'de, onları ideal kendine biçen insanlar varsa, hiç mi yani onlar dedi, niye savaş karşıtıydı acaba?
Kim savaş karşıtıydı yani, efendim? O şey mi? O nesil?
Yurttaş Hülcihan'da.
Evet, yani aslında işte bütün o savaş kuşağı denilen
Atatürk'ün ana sözü.
Evet. Da, evet, Cumhuriyet nesli olarak çocukluğunu veyahut da öncesini orada geçirmiş ve bu ülkeyi kurmuş, Türkiye Cumhuriyeti olarak adlandırılan insanlar, kurucu babaları, anneleri bu ülkenin savaş karşıtıydı. Açıp bakın hatıratlarına.
Evet, ve kendi yani bizzat çarpıştı. Üstelik bağımsızlık mücadelesi verdiği, istilaya karşı verdiği Venizelos'la da sonradan barış anlaşmasını da yaptı. Yani bu da tarihi ilginç, tarihin ilginç örneklerinden biri, barışçı bir yaklaşım. Ve ben bir de bitirmeden şeyi de söylemek istiyorum. Önemli olan bir şey var. Bu hukuk meselesi de fevkalade vahim bir şekilde gelişmeye devam ediyor. Yani Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararını, hatta hak ihlali, üstelik de tazminat verilmesi kararı da resmi gazetede yayınlandı. ve Mehmet Altan'ın, profesör, gazeteci, akademisyen Mehmet Altan'ın yaptığı talep, tahliye talebi gene reddedildi. Ona karşı itirazı da oy çokluğuyla reddedilmiş. Bağlayıcı yasa yok diyor mahkeme. Şahin Alpay için de aynı şey.
Tüm gazeteciler için, 156 gazeteci. Beğenin beğenmeyin, o gazetecilerin bu anlamda durdukları, çizgini yazdıkları yerlerin. Çok bir önemi yok. Bu insanlar yazı yazıyorlardı. 156 tanesi şu an hapiste.
Evet ve bugün dün de işte İstanbul Adliyesi'nde inatla devam eden, yılmadan devam eden 43. adalet nöbeti var. Nöbette Burhan Şenatalar, Profesör Burhan Şenatalar konuşmuş. Ve Türkiye'deki tek adam rejiminin yargı sistemini kendi amaçlarına göre yeniden yapılandırdığını söyleyip bir şeyin altını çizmiş. Biraz önce konuştuklarımızla da bağlantılı belki. Bazı insanlar korkularını aşar ve ses çıkarır. Demokrasi, özgürlük ve adalet mücadelesine katılır. Bazıları katılamaz. Korkudan daha tehlikeli olansa alışmaktır. Her şeyi kabullenmektir, kayıtsızlıktır demiş. Bence önemli bir noktanın altını çizmiş oluyor ve aynı zamanda AİHM'in, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 2017'deki iş yükünün %13,3'ü Türkiye'ye aitmiş. Yani KHK'larla görevden almalara karşı açılan davalar 100 bine doğru gidiyor. 93.200. Ancak davacıların Anayasa Mahkemesi'ni iç hukuk yolu olarak kullanmaması ve OHAL İnceleme Komisyonu kurulması nedeniyle 30 binden fazlası geri çevrilmiş. Ama OHAL İnceleme Komisyonu da çalışmıyor. Bir türlü çalışamıyor. Ve büyük bir Anayasa Mahkemesi'nde de büyük bir sıkıntı baş gösterdi şimdi. Yani hukukun bir anomik duruma doğru iyice sürüklendiği bir durum var. Evet.
Ben de karamsar değilim muhakkak. Türkiye kendi kendini kurtaracak bir şekilde veyahut da Türkiye olarak adlandırdığımız toplum, yani şu an ne halimizle çıkarız, bu Pandora'nın kutusu açıldıktan sonra bilemiyorum. Ama bir şekilde bundan muhakkak çıkılacak ve bu coğrafyanın ve bu halkların, insanların kaderleri pozitif şekilde kendi müdahaleleriyle şekillenmeye başlıyor. Maalesef büyük boşluktan aslında işte Beyaz Ev veyahut da işte Kremlin olarak adlandırdığımız yerlerde, aslında Amerika veya Rusya olarak da ne kadar adlandırılabilirler şu anda bilemiyorum, ama güç odakları Kremlin ve Beyaz Ev de bir boşluk var farklı farklı sebeplerle. Dolayısıyla işte onlardan bahsettiğimiz, aslında ne kadar bir politikadan bahsedebiliyoruz. Buna ben vurgu yapmak istemiştim. Tüm bu Suriye ile ilgili, Zeytin Dalı ile ilgili vesaire. Biz kendi vicdanımızı koruyalım. Aptal savaş karşıtları olanlar da, humanistler de aptallıklarına ısrar etsinler. Çünkü ifade ettikleri dünya tarihinde bir yer var. Çatışmasızlık ve silahlara karşı olmak her şekilde bir ifadedir. Bu şeyde ısrar etsinler. Her şeye rağmen. Çünkü bence yeni hayallerde diyelim, gelecek tasavvurlarında bizlerin değiştirebileceği bir şeyler var. Bütün bu işte çevrecilikte, bütün bu işte politikanın doğru yerlerinde durmakta, her koşulda ve her şekilde konjonktürel olarak işte bir takım güç odakları oradan oraya gitti geldi falan diye değil, durulacak bir yer var. Biz orada durmaya ısrarla devam edelim. Her şeye rağmen. 2.80 yatabiliriz işte bu şekilde. Hasta olabiliriz. Stres içinde olabiliriz. Mutsuz olabiliriz. Ama hayallerimizi ısrar edelim. Çünkü bizim bu dünyaya dair bir sözümüz var ve değiştireceğimiz bu dünyada şeyler var.
Evet. Evet.
Bunu söyleyeyim.
Evet. Çok bence de katılıyorum. Biz de katılıyoruz, evet. Ve Can'ın deminki sorusuna bir cevap da belki şeyden bulunabilir. Bugün Çiğdem Toker'in Dem köşesinde yazdığı 250 milyon Türk liralık davet işi Colin'e verilmiş. Çan termik santrali vesaire, EUAŞ. Bir de tüy dökücü kremle ilgili başlayan bir şey, Alpu termik santrali Eskişehir'de. Yani bir kez daha teyit oldu ki OHAL, Olağanüstü hal sermayeye güzel diyor. O karlı çıkmış.
Mado pastanelerinin %42.7'si de Katar merkezli şirkete satılmış. Katar tatlısı yersiniz artık.
Evet.
Evrensel'den de bir haberi
Katarlı
ekmek kadayıfı.
Katarlı ekmek kadayıfı.
Evren senin çok güzel. Bu arada bitirirken onlara da vurgu yapayım. İki haberi vardı. Bir çok basit aslında iki haber. Bölgeye muhabirlerini göndermişlerdi ve bölgedeki insanlar kahvelerde, işte bölge dediğimiz savaş interlandı aslında.
Evet.
Savaşın arka bahçesinde. İnsanlar ne düşünüyor diye Diyarbakır. İşte bütün bu şey ve ötesinde neler düşünüyorlar diye. Ve savaş karşıtlığı hakimdi orada.
Bir daha kaynağını söyler misin lütfen? Duyamadım başını.
Evrensel'de.
Ha, Evrensel'de.
Evet. Şimdi muhabirlerin isimlerini sayamayacağım. Gelecek programa borcumuz olsun. Tek tek isimlerini saymak isterdim. O bölgeye de yani savaşın arka bahçesi dediğim gibi olan bölgede kahvelere giderek çok basit bir şekilde halkın nabzını tutanlar. Bu bir sadece taraf, tabii işin buzdağının bir tarafıdır. Ama önemli bir tarafıdır. Bugün bunu yapmak çok kolay değil. Çünkü kilise düşen füzeleri önce işte yabancı ajanslardan, dış kaynaklı ajanslardan, Reuters vesaire gibi alıp haber yapan bir medyamız var şu an. O kadar uzaklar, savaş bölgesindeyiz, işte sıfır hattındayız falan gibi şeylere de bu anlam değil. Yani bilfiil insanların savaşın nabzını tutan aslında bu haberdi Evrensel'deki. Ve bir haber daha vardı. Ankara'da bir patron savaşa işçilerimi alın götürün. Böyle
dün,
sanki dün
onu değinme fırsatı bulmuştuk.
İddia.
Evet.
Bir iddia olarak nitelendiriliyor. Evet. Onu da söyleyelim.
Evet.
Evet, ortada
yani
faks yok.
Haber işte tekrar hatırlatalım. Alın götürün sonra ben onları işe alacağım. Yani kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz, pardon. Köle şey vardı resmi olarak.
Evet.
Türkiye'de bizim mi haberimiz yok acaba? Demek ki öyle yani.
Evet, onun dün günü sözü yapmayı da düşündük ama faksı göremediğimiz için o konudaki rivayet.
Varsa evet. Haber faks
rivayet olması bile yeterince vahim zaten evet. De. Ama günün sözü evet. Yapmadan önce işte şeyi görmedik.
Etik kaygılar.
Etik kaygılar.
Evet. Neyse. Hala biz etik değerlerimizi ısrar edelim. Çiğdem Toker mesela tam böyle bir gazeteci. Veyahut da işte bu hala gazeteciliği yapanlar Türkiye'de nadir olarak da olsa var. Onlara sarılalım. Ve yani bir şekilde koruyalım.
Evet.
Ve bir gözümüzü biraz bunlara işte o bütün o tartışma programları bilmem ne hala tüm gücüyle devam ediyor. Strateji uzmanları falan filan. Bir strateji uzmanlarının geçmişlerine ve sözlerine bakın yani nerede duruyorlar, ne yaptılar. Savaş karşıtı olmayı birazcık da belki onlara hatırlatalım. Çünkü strateji uzmanları da bu işin içinden geliyorlar.
Evet, biz 1995'ten beri vallahi bu çizgiyi korumaya çalışıyoruz işte.
Evet, evet.
Peki çok teşekkür ederiz.
Görüşmek üzere.
Evet.
Çok
görüşmek
sevgili.
Üzere.
Geçmiş
her
olsun.
Her şeye rağmen görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Hakikaten.
Seyyare.
Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar.
Açık Gazete.
Alp Ulagay'la Spor.
Günaydın Alp.
Günaydın Hanım Bey.
Günaydın Alp Bey.
Günaydın, günaydın Can.
Evet, ne konuşuyoruz?
Ya şu şeye herhalde değinmek lazım bir daha. Birkaç kere konuştuk ama şimdi davanın son aşaması da bu hafta tamamlandığına göre şu Larry Nassar meselesine biraz daha
evet.
değinelim isterim Amerika'dan. Evet,
çok önemli bir mesele. Ya inanılmaz boyutlara ulaştığını da söyleyelim. Kim olduğunu öncelikle bir hatırlatalım ve olayı bir hatırlatalım.
Evet, ya birkaç kere burada konuştuk aylar öncesinden, hatta ilk mahkumiyet kararı çıktığında konuşmuştuk. Larry Nassar bir osteopat ve Amerikan milli takımının 20 yıl boyunca doktoru, jimnastik milli takımının, kadın jimnastik milli takımının, aynı zamanda Michigan eyaletinde bir lise iki jimnastik kulübü ve Michigan State Üniversitesi'nin de doktoru. Yani belli ki Amerikan jimnastik sporunun en önemli tıbbi uzmanı olarak çalışmış yıllarca, ama 2 yıl önce yavaş yavaş, hatta 3 yıl önce yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayan bir şikayetler silsilesiyle anlaşılıyor ki Larry Nassar bir serinin de üstü bir cani tacizci.
Evet, bu akıl almaz bir şey. Yani 160 genç genç kadın ve kız atlete şey yapmaya, cinsel taciz, tecavüz vesaire şeyi var. 175 yıla da mahkum edildi. Çok evet, acayip bir hikaye.
Bu konudaki en detaylı yazılardan biri ESPN. Zaten bu olayı soruşturan Outside the Lines programının yayınlandığı ESPN spor kanalının kardeş yayını sayılabilecek ESPN magazin, ESPN dergisinin 5 Şubat sayısında çıkacak bir yazı var sayfalarca. Bu hafta onu okudum. Nasıl bu olay yıllarca, 20 küsur yıl hiç ortaya çıkmadan bu hale geldi, bunun altyapısını anlatıyor.
Evet, çünkü çok acayip. Yani sayısız olimpiyat şampiyonu, Amerika Birleşik Devletleri olimpiyat dünya şampiyonu kadın jimnastikçilerden bahsediyoruz ve bu sessiz geçiyor. Yani rakamlar 160'ın üzerinde insandan bahsediyoruz. Yani
evet,
tecavüz,
belki yani ortaya çıkmamış, bunu itiraf etmeye cesaret edemeyen şeyler olabilir.
Evet evet.
Çocuk yaş, çok küçük çocuk yaş, yani 6 yaş var ya bunun içinde. 6 yaş, 10 yaş, 11, 12, 13 hayat boyu travma yaratacak, bu yaratmış olabilir ve yaratmıştır genç kızlarda. O yüzden hani şey olarak bununla hesaplaşmaya cesaret edemeyenler olabilir. Tabii ismini saklayarak gizli tanık olarak ifade verenler var. Yani ESPN'in yazısında mesela bahsi geçen Jane diye anılan, zaten yazı onunla açılıyor. Şu an 38 yaşında. 12-13 yaşındaki, yani 25-26 yıl önce başına gelmiş olay. 1990'ların başında ve henüz doktor değil Larry Nassar o zaman. Diplomasını almamış, o zaman başlıyor olay. Jimnastik kulübünde, daha milli takımda değilken düşünün. Bugüne kadar geliyor. Arada yani yüzlerce jimnastikçi adayı, kız onun tedavi masasından geçmiş maalesef. Ve olay bir türlü ortaya çıkmamış. Bir ihmaller ve onunla dayanışma silsilesi diyelim. Çünkü evet, hani bir noktaya evet, kadar olay geliyor, orada tıkanıyor. Yani 1997 yılında mesela bundan 20-21 yıl önce ilk defa böyle bir şikayet, böyle bir olay oluyor. Hemen şey yapıyorlar, yani yapmamıştır diye örtbas ediliyor. Jimnastik Amerika milli takımının daha sonra doktorda olan John Gathers hep onun arkasında duruyor yani. Kesinlikle böyle bir şey olmamıştır Larry Nassar'dan diye. Ve Larry Nassar aslında bir herhalde hem çalıştığı kulüplerde, jimnastik kulüplerinde, hem milli takımda bir kızlar için bir kaçış noktası. Çünkü aslında çok böyle şey, başarılı bir uzman gözüküyor, nazik bir adam, kızlara hediyeler veriyor. Yani bu kesme altında tabii daha da sürdürmüş ve anladım, yani bu hafta okuduğum itiraflardan anladığım kadarıyla da yani ufak, gerçekten kızlar çocuk yaştalar. Fark etmiyorlar yani, evet diyor, bu tedavinin bir parçası, böyle olması lazım işte senin yarışman için. Yani çok ikna edici konuşmalar, aileler de böyle ikna ediliyor yıllarca.
Yani şey de çok ilginç bu konuda, yani Dylan Farrow seneler önce işte şey için, üvey babası için söylediği sözler, 7 yaşındayken tacize ve tecavüze uğradığını söylüyor ve Dylan Farrow'un açık mektubunda geçen gün şey vardı Woody Allen hakkında. Aha. Yani herkes yani bir şekilde kolektif bir suça iştirak gibi bir durum olduğundan bahsediyor.
Aynen öyle. Burada tabii çok daha kapsamlı bir şey var. Çünkü süre uzun ve işte lise, üniversite, Amerikan Olimpiyat Komitesi, Jimnastik Federasyonu, antrenörler çok geniş bir, geniş kapsamlı bir suskunluk yasası var. Bir omerta var burada.
Evet, yani şey diyor Dylan Farrow'da zaten, yani aslında basit ortada olan bir şeyi, hiç komplike olmayan bir şeyi, yok canım bu böyle olamaz, bu kadar basit olamaz deyip örtbas etme şeyi var. Power, yani kuvvet merkezleri yönetiyor bu işi diyor. Çok ilginç yani.
Tabii yani işte bu Larry Nassar olayının artık kabına sığmamasını sağlayan şirketlerden biri McGinnicles. Amerikan milli takımının da jimnastikçilerinden biri. Onun Ellie Reisman, bu çok görmüşsünüzdür. Yani bu işin artık biraz bayraktarlığını da yapıyor Larry Nassar. Ve sorumlu kişi ve kurumlara karşı kampanyanın bayraktarlığını yapıyor milli takım kaptanı. Eski onunla konuşmasını bir antrenör duyuyor. Amerikan milli takımında bir geçici bir antrenör ve yani bunu bildirime gereği duyuyor ailesine. Oradan çıkıyor çünkü şöyle, Maggie Nicholson annesi sanıyorum bir ameliyat hemşiresi, babası da doktor. Ve yani bu böyle bir tedavi olmayacağını, bu da bir takım prosedürde eksiklikler olduğunu hemen anlıyorlar tabii ve yavaş yavaş iş çığırından çıkıyor. Ama mesela Amerikan Jimnastik Federasyonu, ABD Jimnastik Federasyonu CEO'su şey demiş, aman demiş, ya şimdilik aramızda kalsın, biz soruşturuyoruz. Biz soruşturuyoruz.
Örtbas değil mi? Evet.
Scott Penny sonra istifa, geçen yıl 2017 Mart'ta istifa etmiş görevinden $1 milyonluk bir küçük bir tazminatla. Yani artık oraya geldikten sonra bile bir ay zaten sanıyorum FBI'ya 5-6 hafta geç haber verilmiş. İş soruşturma saklanmış. Bir türlü yürümemiş iş. Michigan State Üniversitesi'nde aynı şey. İşte orada Larry Nassar'ın çalıştığı, bağlı olduğu fakültenin müdürü, dekanı ya bir soruşturma açmış. Bir takım talimatlar vermiş, takip etmemiş. Şimdi tabii yavaş yavaş bu sorumluların daha hesap vermesi gereken zaman geldi. Michigan Üniversitesi'nin, yani o fakültenin dekanı değil, üniversite rektörü dün istifa etti.
Evet, yani bir de şeyi soracağım Alp, yani Amerika Birleşik Devletleri Olimpiyat Komitesi'nin ve işte Amerika Birleşik Devletleri'nin gene Jimnastik Federasyonu'nun yöneticilerinin filan hepsinin istifası isteniyor. Çünkü zaten Amerika Birleşik Devletleri tarihinin, belki de dünya tarihinin en büyük seks kötüye kullanma skandalından bahsediyoruz yani burada, böyle rezaletinden.
Şey oldu bugün, ABD Olimpiyat Komitesi Jimnastik Federasyonu'na bir e-mail göndermiş. O ortaya çıktı ve tüm yönetim kurulunun istifasını istemiş ki başkan ve başkan yardımcısı. Üçü zaten istifa etmişti. Kalanların da istifasını istemiş Olimpiyat Komitesi. Ve o bir yıllık bir yeniden yapılanmaya gidecekler orada. Yani hem yönetim değişecek hem de iç işleyişe dair talimatlar yenilenecek bunun bir daha tekrarlanmaması için.
Bir de şey var mesela,
ihtimallerden dolayı muhtemelen buna dair davalar da açılacaktır diye düşünüyorum ben. Bu da 160 aile söz konusu, belki daha fazlası söz konusu.
Evet, yani bir de şeyi soracağım abi, yani Kaylee Lawrence diye birisi işte konuşuyor ve
evet,
şey demiş, yani sadece MSU ve USAG, İşte bu federasyonlar vesaire, jimnastik federasyonları gibi, sadece örtbas etmekle kalmayıp, destek olmakla kalmayıp, bayağı şeyde kurbanlarını da temin etti. Kurban temininde de bulundular ona diyor. İçeriden bilen bir jimnastikçi kız konuşuyor.
Yani tabii bu zaten sistemin sürmesini sağlayıp doğru soruşturmazsanız zaten şeyi işletiyorsunuz. Siz orada bir fabrika gibi akış var. Yani evet. Çünkü jimnastik bir de biraz ömrü kısa bir spor. Yani çok küçük yaşta başlıyorsunuz. Diğer sporlara küçük yaşta dışına kalıyorsunuz. Yani 25 yaşına kadar pek kimse kalmaz zaten. ender.
Evet.
Çocuk yaşta sistemin içine giriyorsunuz sporcu olabilmek için ve işte aileler şey diyor. Yani belki kızınız takıma seçilmez. Hani sporda vardır ya böyle klasik şeyler. Antrenörler, diğer yöneticiler yani şey ilginç. Michigan State Üniversitesi'nin jimnastik baş antrenörü var. Katie Klages. O yıllarca örtbas etmiş kadın. Yani veya Larry Nassar'ı kollamış üniversite içinde.
Bir kadın hem de değil mi bunu yapar?
Evet evet tabii tabii. Ya, yakın arkadaşı çünkü. Ve hani birbirlerini kolluyorlar işte. Sonra bir noktada istifa ediyor tabii, ayrılıyor ama. Tabii işte bütün benzeri durumlardaki olaylarla bu tip istismar, suç gibi şeylerle kıyaslayabiliyorum bunu. İşte bu İstanbul'da değil mi? Önceki 10 gün önce olan şu tespit edilen daha doğrusu olan değil de Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ndeki olay işte.
Evet. Aynen öyle, evet.
6 ay içinde kaç çocuk yaşta kızın anne olmasıydı? 150 mi? 115 mi tespit edildi?
100'ün üzerindeydi, evet. 100'ün üzerinde.
Sadece o vicdan sahibi hastane görevlisinin ihbarıyla kısa sürede ortaya çıkan. Değil mi? Yani şimdi onunla kıyaslasak o hastanenin yöneticisinin kimsenin şeyde kalmaması lazım. Ve de yargılanması lazım.
Evet, ve devam ediyor değil mi? Hiçbir şey olmamış gibi hastane, o hastane bütün yöneticileriyle birlikte.
Halma çobun gibi atılması lazım. Evet. Yani bütün kadroları belki tayin olacak alt kadrolar. Üst kadrolarda hani görevden alındığı gibi yargılanması lazım mesela. Tam benzer herkes kendini işte vali onu kolluyor, başhekim. Olay duyulmasın, ne yapıyorlar? Rapor eden görevli tayin ediliyor. Yani evet. İşte bu çok benzer bir örnek. Yani herkesin çünkü şey büyük tabii. Olay ve sorumluluk büyük olunca başımız yanacak ama ikimiz de halledelim biz bunu. Duyulmasın, biz hallederiz.
Evet. Çok büyük bir olay. Yani bakalım nereye doğru ilerleyecek. 175 yıl hapse mahkum edildi değil mi? Hüküm
Larry Nassar. Rosa Aquilina mıydı? Hakim de tabii orada
Rosemary Aquilina, evet.
Ölüm emrini imzaladım demiş. Ölüm emri derken tabii şeyde ölüm cezası yok herhalde ama daha önce çocuk pornografisinin üzerine aldı 60 yılın ardından 40 ila 175 yıl. Tabii niye 40 ila 175? O neye göre kesinleşecek onu anlamadım. Ama herhalde kalan ömrünün tamamını hak ettiği şekilde hapishanede cezaevinde geçirecek.
Evet, o da bir kadın. Rosemary Aquilina ve evet. Senin ölüm hükmünü, fermanını şimdi imzaladım diye sembolik konuşmuş. Herkes de sussun. Hala şey mahkemeye saygısızlıktan cezalandırabilirim ve ben böyle çok iyi bir insan sayılmam, nazik bir insan sayılmam demiş hakim hanım.
Evet, yani işte benim merak ettiğim şimdi bütün olayı örtbas eden, o soruşturmalı savsaklayan sorumluların ne ceza alacağı. Yani sporda şey örneğinde mesela çok var, doping örneğinde çok oluyor, Türkiye'de maalesef oldu. Yani sporcu, hele genç sporcular ceza alıyorlar. Sporcu ceza aldığıyla kalıyor mesela. O oluyor.
Çok önemli bir nokta bu, evet.
Sporcular hele genç yaşta yönlendirmeyi bekleyen kişiler. Yani 18'sin, 20'sin. Yani kim verdi ilacı, kim yönlendirdi? Bunun eğitimini verdiniz mi? Onun antrenörü, doktoru, federasyonu hiç sorumlulukları yok mu? Kulübü. Onlar için mesela kulüp şey yapıyor. Yani Türkiye'de örnekten atıyorum. İlişkisini kesiyor kulüp. Sizin sporcunuz değil miydi? Sorununuz yok mu hiç?
Evet. Çok
nasıl yetiştirdiniz?
Son derece önemli ve kapsamlı bir olaydan bahsediyoruz. Bunu tabii konuşmaya devam edersen 5 Şubat'ta mı yayınlanacak dedim. Biz de bakalım o şeye, makaleye.
Dergi şeyde var. Ben elbette linkini iletirim. Yani o yazıyı tabii tam herhalde 5-6 gün oldu. Web'e koydular dergi yayınlanmadan. Evet. Yani basılı hale yayınlanmadan bu şeydeki davanın kızların
evet.
Şeyleri de sürerken celselerdeki nasıl diyeyim?
Tanıklıkları evet. Evet.
Suçlamaları sürerken
evet.
Yazı yayınlandı tam o sırada. Hatta birkaç oradan alıntı da var. Sonunda eklenmiş belli ki.
Evet, ilginç bir durum var. Peki bir de bunu burada daha çok konuşma fırsatı bulacağımıza ve konuşmamız gerektiğine de inanıyorum. Bir de ikinci olarak gene sporla ne kadar bağlantılı olduğunu tartışabiliriz ama Galatasaray Kulübü'ndeki başkan değişimi üzerinde de fikirlerini alabilir miyiz?
Ya evet, geçen cumartesi Galatasaray Spor Kulübü'nde olağanüstü genel kurul vardı ve seçimli genel kuruldu.
Yani baskın seçim gibi bir şeydi.
Sürpriz bulduğu şekilde mevcut başkan Dursun Özbek diğer adam Mustafa Cengiz'e kaybetti ve başkanlıktan düştü. Üstelik bu olağanüstü seçime kendi götürmüştü.
Evet, yani bir çeşit baskın seçim dedikleri gibi, yani kazanacağından garanti olmasa bile kendisinin emin olduğu bir seçimde büyük bir sürpriz oldu, değil mi?
Evet, ben genel kurul günü 200 saati geçirdim orada. Başka bir sportif işim daha vardı. Onunla ilgili konuşacak kişi arıyordum bir yandan. Hem de işte insanları göreyim, fikirlerini öğreneyim diye. Mesela benim o gün orada karşılaştığım, diyelim sabah 10'dan öğlen yarıma kadar 2-2,5 saatte karşılaştığım biraz daha bizim yaş grubu, yani 30 ila 50 yaş arası diyeyim kişiler benim çevrem hep Mustafa Cengiz ve oy veriyor. Yani o söylediler bana, tabii ki sarıyız, oyumuz belli, hani anladım şeyleri. Ya dedim, yani ilginç, yani benim çevre herhalde öyle. Daha protestocu, mevcut gidişattan memnun değil ama sandıklar açılmaya başlayınca gördük ki yani eski ve yaşlı üyelerin bulunduğu sandıklar dışında yavaş yavaş orta ve genç yaşa geldikçe genel kurulu Galatasaray üyeleri Mustafa Cengiz'den yana oy kullanmış. Yani bence birkaç sebebi var bunun. Yani biz Dursun Özbek yönetimi çok başarısız açıkça. Yani tarihin bütün yönetimlerini değerlendiremem ben. Hani bildiğim dönem kısıtlı. Öbürlerden ancak okuduklarını, ama herhalde en başarısız yönetimlerden biridir. Mali olarak çözüm bulamadı. Futbol takımı bu sezonun ilk yarısı hariç çok kötüydü. Basketbol takımı işler acısı. Yürümeyen işte projeler, sportif yönetimler silsilesi.
Ama Defne dallarından tacıyla imparatoru da geri getiren oydu.
Evet, diğer başkan da Mustafa Cengiz de diğer aday da Fatih Terim'i vaat etmişti gerçi seçildiği takdirde. O yüzden zaten
evet, önemli bir şey yok.
Çevresi hariç oraya pek dokunmadı, yani dokunmayacak gibi gözüküyor en azından. Bunun dışında bence mesela Dursun Özbek çok hükümete yakın duran bir isim. İyi ilişkileri olduğunu biliyoruz. Buna bir tepki olabilir. İkincisi, Galatasaray Lisesi'nin içindeki böyle seçim kazandırmakla övünen bir grup var.
Hepsinlerde
etkili üye listelerini kontrol eden. Onlar Dursun Özbek'i işaret edip onun için çalışmışlardı. Bence ona da bir tepki oldu. Yani hem Galatasaray Lisesi üyelerden hem olmayan üyelerden.
Evet.
Çeşitli tepkilerle beraber Dursun Özbek görevinden oldu. Yani yeni başkan çok kısa sürede hazırlandı. Doğrusu hani çok kısa sürede bir takım vaatler yaptı ama ben pek kendisini tanımıyorum. Mali konulardan dolayı biraz manevra alanı kısıtlı ve özellikle futbolda hemen sonuç almak zorunda bir kredi kazanmak için. Yani ikinci yere yine takım iyi başladı, futbol takımı. Ama bir tek futbol değil, bütün diğer dallarda her şeyde sorunu var Galatasaray'ın. Yani bir 20-25 yıl önce belki Türkiye'nin böyle en 25-30 diyelim en başarılı, tüm dallarda en etkili spor kulübüyken şimdi hepsinde mesela Fenerbahçe'nin gölgesinde, diğer yere diğer rakiplerinin gölgesinde kalmış. İşte maaşların ödenmediği bir yer haline dönüştü Galatasaray.
Yeni başkanın bir tek lehine söylenebilecek bir şey dikkatimi çekti. Belki sen ne diyorsun? Yani önümüzdeki kongreyi, yakın zamanda olan kongreyi de yapılacağını ve orada tekrar seçim olacağını da söylemiş galiba. Ha,
evet. Onu eklemeyi unuttum. O çok önemli bir şeydi. Onu daha önce görmüştüm. Bu baskın seçimin üzerine Dursun Özbek Mayıs'ta olan genel kurulu yapmayıp 3 yıl başkan olmak üzere bu seçime gidiyordu. Bu tabii çok tepki çekti.
Evet.
Yani 3 yıl daha bir oldu bittiyle bunu güven önüne çevirmek istemesi çok tepki çekmişti. O da muhtemelen rakibine oy getirdi. Şimdi Mustafa Cengiz şey diyor yani Mayıs'ta olan genel kurulda yapacağız.
Mayıs'ta olan genel kurulda tekrar seçim oluyor. Evet, bu önemli bence demokratik açıdan.
Evet, evet. O tabii çok puan topladığı bir hamle oldu. Belli ki yani biz Mayıs'ta tekrar değerlendirebiliriz. Hani 4-5 aylık bir deneme süresi gibi olacak onun için adeta. Ama yine de benim de şaşırdığım herhalde birçok yorumcunun kulübü takip eden özellikle Galatasaray muhabirleri vesairenin şey yapamadığı, ölçemediği bir seçim sonucu oldu. İlginç. Mayıs'ta demek bir daha seçim sandıkları kurulacak. Galatasaray tıpkı Fenerbahçe'de kurulacağı gibi.
Evet. Peki yani bitiriyoruz herhalde. Eklemek istediğim bir şey var mı Alp?
Bir de evet yani tabii şeylerden istismar ve seçim konuşmaktan çok vakit kalmadı ama hafta yılın ilk Grand Slam tenisi Avustralya'nın sonuna geldik. Sürprizler oldu. Mesela erkeklerde Marijan Čilić İngiliz Carl Edmund'la oynadı yarı finali. Nadal, Djokovic, Wawrinka sakatlık ve belli ki formsuzluk sebebiyle çok erken turlarda gittiler. Bir tek Roger Federer aslanlar gibi ayakta. 36 yaşındaki Federer.
Evet, senin favorilerinden.
Ve bugün saat 11'de yarı finalde Koreli Sung'la oynayacak. İsminin Sung diye telaffuz edildiğine dair bir bilgileri aldığım Koreli Hyung Sung'la oynayacak. Sung turnuvanın büyük sürprizi Djokovic'i, Zverev'i ve Djokovic'i yenerek buralara kadar geldi. Bütün Kore medyasının, Kore basınının birinci sayfasında bu hafta. Orada bir milli kahramana dönüşmüş durumda ve Roger Federer'den 16 yaş küçük. 16 yaş farkları aralarında. Büyük bir şey olacak yani. Genç adayla efsane şampiyonun bugün maçını 11'de izleyebilir herkes.
Ha, bugün Federer. Değil mi final? Evet.
Evet.
Yani final değil.
Yani ilk finalist belli. Čilić zaten rahatça yükseldi final ama erkeklerde ikinci finalist bugün belli olacak. Kadınlarda da Simona Halep ile Wozniacki finali olacak. Dünya bir numarası Halep ilk Grand Slam'ini nihayet kazanmak isteyen Wozniacki karşısında.
Evet yani kadınlar finali...
Yani Serena Williams'ın yokluğunda normal sonuç. Erkeklerde işte tabii çok sürprizler oldu bu tura kadar. Bakalım Federer sürprizlerini durdurabilecek mi?
Evet, kadınlar finali yarın, erkekler finali de pazar değil mi?
Evet, pazar.
Evet. Peki Alp, çok teşekkür ederiz.
İyi yayınlar diliyorum.
Görüşmek üzere.
Haftaya görüşmek üzere.
Alp Ulagay'la Spor.
Evet, böylece de bu haftaki Açık Gazetelerin sonuncusunun sonuna gelmiş oluyoruz. Bitirmeden bir parça çalalım, öyle çıkalım dedik. Ve Django Reinhardt, Fransa Çingene gitarist, onun doğum günü 1910'da 23 Ocak'tı, 1953'te hayata veda etmişti Django Reinhardt aslında. Stefan Grappelli var. Onun da doğum günü 26 Ocak 1908'di. O da 1997'de ölmüştü. Her ikisi birlikte çalıyorlar. Bir de Bach yorumu yapıyorlar. Onun da Johann Christoph Friedrich Bach'ın, yani bildiğimiz Johann Sebastian Bach'ın 9. çocuğu Bückeburg Bach'ı deniyor. Onun da doğum günü. Daha doğrusu ölüm yıl dönümü 26 Ocak 1795'te. Bu üçünü de birleştirerek yani Fransız çingenesini ve Fransız kemancıyı Stefan Grappelli'yi ve aynı zamanda da Alman besteciyi birleştiren bir parça çalarak bitiriyoruz. Büyük bir karma yaptık bitirirken. Eddie South da var çalanlar arasında, böyle bir Bach'tan improvizasyon çalarak bitiriyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bizi destekliyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
Günaydın.
Günaydın.